Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanımda her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Herkese selamlar. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 13-18 Haziran arasını konuşmak için toplandık yine bir cuma günü. Bugün bir de herkesin elinde karneler gördüm. Herkes karne almış. Bizim de izleyiciler varsa.
Artık.
Gerçi izleyiciler varsa karnelerinde kırık var demektir. Bizle vakit kaybetmekten.
Geçmiş olsun mu diyelim, bize ne daha atlattılar.
Evet.
Karnedeki durumları bilmiyorum artık. Şanslar herkese.
Evet, daha bir de bir yandan da üniversite sınavları devam ediyor. Onlara da iyi şanslar diyelim. Bu hafta sonu bir tane daha var. Ben artık takip edemiyorum değişen eğitim sistemini. Kaç tane var bilmiyorum. Evet. Habire üniversite sınavına giriyor birileri etrafında.
Facebook'taki paylaşanlara bakarsan herkes takdir teşekkür almış gözüküyor.
Ha, iyi.
Karne alana takdir yanında gibi bir şey olmuş. Herkes başarılı demek ki, bütün öğrenciler başarılı. Gayet
evet.
Güzel.
Şimdi
başarısız olan zaten tabii saklandığı için şimdi yazı atıp bilgisayar açıp daha iyi bir şeyler paylaşamıyor. Ne yapsın?
Öyle, öyle. Şimdi giriyoruz hemen ilk başta. Bizim kendi konumuz var. Tekno Seyir'in geçen hafta onay tiki var şeyde, YouTube'da. Onaylı hesap tiki var. Evet. O kaldı. Kalkmıştı ama sırf bizim değil. Bir sürü sitenin de kalkmıştı.
Evet.
Bizim baktık, hani bir açıklama falan yok. En sonunda bir Google'ın yardım dokümanında bir soru olarak bu cevaplanmış.
Denmiş böyle bir ki, durum var, biliyoruz.
Biliyoruz diyor ama sebebi söylenmiyor. Ha. Ne zaman geçeceği
teknik
söylenmiyor.
Teknik bir hata diyorlar da yani, o saçma bir açıklama yani.
Tabii ya, artık YouTube bir iş mekanı. Hani bunu sen böyle teknik hata canım deyip geçemezsin. Bir açıklama yapman
ya işte
lazım.
Çok Google'ın tavrı bu konularda hep böyle yani.
Hep böyle.
Bir şey yani, ya bu böyle işte, alıyorsan al, almıyorsan da kalabalık etme.
Evet.
Yaklaşım onların.
Çünkü şunun için kötü abi. Hemen yazılar yazılıyor. İşte bottan dolayı kalktı.
Dedikodular i̇şte başlıyor.
Bir yandan da galiba hani botlarla falan işte izleme sayısını şişiren bazı siteler aynı zamanda aynı tarihlerde kapatıldı falan diye üzerine kaldı. Ya benim bir sağ olsun bizim yayıncı bir arkadaşım çok güzel bir yorum getirdi buna. Onun da sitesinin onayı kalkmış. Şimdi kendisine izin almadım, ismini o yüzden sarf etmiyorum. Onun da sitesinin onayı kalkmış. Adam diyor ki, abi benim 20 bin tane abonem var zaten. Hani botla motla olsa 20 bin mi olurdu? Hmm. Hani o da kalkmış. İşte Google'ın YouTube'un dokümanlarının işte o sıkça sorulan sorular falan derinlerinde bir yerde şey diyor. Ya böyle bir sorun var, biliyoruz. Halledilecek. Şeklinde bir
İngilizce. Yani
ben MCN'e, bizim Muse Media'ya haber verdim. Onlar da işte biz dediler, başvurumuzu yaptık YouTube'a. Halledilecek diye bize söylediler dediler. Bekledik. Dün değil evvelsi gün tık geri geldi.
Güzeldi. Evet. Evet. Ama niye
ama
oluyor bunlar?
Herkese geri gelmemiş. Onu da söyleyeyim.
Heh. İşte niye böyle oluyor? Onu hepimiz merak ediyoruz.
Evet. Cevabı yani, yok.
Doyurucu bir açıklama olması lazım.
Ama. Evet.
Tabii çünkü iş yapıyorsun kardeşim, hani şey değil ki, yani amatör hobi sitesi değil ki, iş yapıyorsun sen. Tamam hani sen iş yapıyorsun, para kazanıyorsun ama sen de kazandırıyorsun.
Hem de YouTube'a. Hani kazandığından fazlasını kazandırıyorsun.
İki taraflı söyleyeyim. Bir ilişki var evet. Burada. Bir bilgi, bir şey.
Artık
bir
işte,
de seni zan altında bırakıyor.
O abi esas sorun o.
Seni zan altında bırakıyor. Bu kadar böyle tek taraflı olmamalı bu ilişki ama öyle işte.
Evet.
Bok o kadar mu? Güçlü bir pozisyonda ki
tabii.
Adam
teker abi işte.
Yani kimse umurunda değil işte.
Öyle. Evet, gündeme geçelim. E3 fuarı yapıldı. Bu hafta iki tane toplantı vardı büyük. Biri E3, biri Apple etkinliği.
Evet.
E3'ü biz hafta arası değerlendirmeye başladık. Daha tam da bitmedi. Oyun kısmında belki biraz daha değiniriz ona. Apple etkinliği esas.
Evet, geliştirici oldu. Etkinliği.
Evet, geliştirici etkinliği. Geliştirici etkinliği olduğu için de hani yeni bir telefon, tablet falan çıkmadı.
Evet, yani donanım tanıtılmadı. Zaten daha çok önümüzdeki yıl boyunca göreceğimiz, işte Eylül ayından falan başlayacak. Gerçi ön izleme sürümleri şimdiden yayına girdi çoğunun da. Hı. Yeni Apple teknolojilerini
neler var?
Baştan sona tanıttılar. Murat, şimdi hepsi var aslında.
Tamam.
Hani saat, televizyon, telefon, işte MacBook'lar, bilgisayarlar, hepsiyle ilgili bayağı uzun uzun gelişmeler var. Çok böyle hani ya işte şu da süper olmuş diyeceğin bir şey yok. Ufak ufak hep böyle her bir şeye artırarak gitmiş Apple. WatchOS 3 geliyor. Saatlere yeni işletim sistemi. Uygulamaların açılması falan ciddi anlamda hızlanmış. Demo yaptılar. Gerçekten de tıkladığın anda açılıyor gibi bir izlenim var. Gerçek hayatta da böyle olacak mı bilmiyorum. Demoda öyle göründü. Onun dışında klavye işte yazmak zor geliyorsa elinle çizerek kolayca yazıyorsun, mesaj gönderiyorsun. Ne bileyim saatten hani şey vardır ya, bazen haberlerde duyarız. Acil durum butonu vardır. Basarsın işte başına bir iş geldiği zaman hemen polis gelir falan. Bu öyle bir özellik eklemişler. SOS özelliği öyle söyleyeyim. Oradan bastığın zaman hemen işte Amerika'da tabii 911'i arıyor. Senin de yakınlarına mesaj gönderiyor, işte acil bir durum var. Yerini ve konumunu da bildiriyor. Bir Breathe diye bir uygulama eklemişler yeni saate. Gün içinde senin aktiviteni takip etmek dışında arada sana uyarı veriyor ve doğru nefes almanı sağlıyor. Hani yoga hareketlerinde falan vardır ya. Bu sayede daha dingin, sakin bir yaşam öneriyor sana. Hani böyle saate ufak tefek gelişmeler gelmiş.
Başka?
En çok dikkat çeken ama uygulamaların hızlı açılması.
Tamam.
Apple TV'de bazı gelişmeler var. Siri'yi biraz güçlendirmişler orada. Siri'yi her yerde güçlendirmişler. Ama Apple TV'de oradan nasibini almış. Normal Apple uygulamalarının içinde kanallarda vesaire aramanın dışında YouTube falan gibi şeyleri de aratabiliyorsun Siri'ye. Mesela diyorsun ki işte Arda'nın attığı golü bul bana diyorsun. YouTube'dan bulup sana onu hemen oynatmaya başlıyor. Bundan daha önemlisi gene bizim pek Türkiye'de kullanamayacağımız ama Amerika'da biliyorsun Hulu falan gibi böyle. Hatta onlar artık Apple TV'ye, ESPN gibi kanallar falan da paralı abonelikler başlattılar. Hepsine ayrı ayrı login olman gerekiyormuş. Bunları tek bir login altında birleştirdiler. Bu bayağı aslında rahatlatan bir özellik. Günün birinde Türkiye'de biz de kullanabilir miyiz bilemiyorum. Apple TV'de çok istenen şeylerden biri de karanlık modmuş Murat. Düşünsene beyaz bir tasarımı var. Sen ışıkları söndürüyorsun film izleyeceksin diye böyle televizyon sana parlıyor. Ona karanlık mod da eklemişler. Yani böyle ufak ufak eklentiler var.
Tamam.
OS X tarafında önemli bir değişiklik. İsmi artık Mac OS oldu. Çünkü bir alt alta sıralamışlar. iOS, WatchOS. İşte bir sürü böyle TV OS falan gidiyor. Ama Mac şey OS X bütün seriyi bozuyor. Onu da artık düzelttiler. Mac OS oldu. Çok büyük değişiklikler yok. En önemlisi Siri Mac OS'a gelmiş. Telefonda olan bütün özellikleri bilgisayarında da kullanabiliyorsun. Artı ek şeyler de var. Aramalarda falan sana yardımcı oluyor. Dosyaları vesaireyi falan aratabiliyorsun. Siri'ye söyleyerek aratabiliyorsun. Sistemle gayet entegre olmuş. İşte önerilerini falan sağ taraftaki o bildirimlere falan ekleyebiliyor, çıkan arama sonuçlarını falan. Saati kullanıyorsan eğer artık MacBook'unun başına geldiğinde otomatik unlock olacak. Kilidi açılmış olacak. Sen şifre yazmak zorunda kalmayacaksın. Üzerinde olan cihazlar için aslında güzel bir özellik. Telefonla pek yapamazsın. Belki bilgisayarın yanında bırakıp başından kalkabilirsin de. Saat öyle değil hakikaten. Koluna takılıysa bu özellik iyi olmuş. Kopyala yapıştır özelliği evrensel hale getirmişler Murat. Telefondan kopyalıyorsun, bilgisayardan yapıştırıyorsun. Bilgisayardan kopyalıyorsun, telefonda da yapıştırabiliyorsun. Bu güzel olmuş. Bazen gerekiyor. iCloud özelliklerini biraz geliştirmişler. Sen kullanmadığın, az kullandığın dosyaları otomatikman iCloud'a yüklüyorum ben. Bilgisayarında yer açıyorum diyor. Tam olarak nasıl çalıştığını ayrıntısını bilmiyorum. Ama hani bu sadece resimler falan değil. Bütün böyle dosyaların bir şekilde oraya gönderileceğinden bahsettiler. Apple Pay'i artık web üzerinden alışverişlerde de kullanabileceksin. Biliyorsun eskiden dışarıda normal mağazaya gidip, tabii Türkiye'de gene yoktu da dünyada da zaten 6-7 ülkede var sanırım. Mağazaya gidip telefonunu bir yere yaklaştırarak kullanıyordun. Şimdi aynı şekilde gene telefonla entegre tabii. Web sitesinden alışveriş yapıyorsun. Öde tuşuna bastığın zaman telefonuna sanırım bir bildirim geliyor. Gene parmak izini okutup hemen alışverişini tamamlayabiliyorsun. Bir de dikkatimi çeken benim şey oldu. Videoları oynatırken MacBook'ta Picture in Picture diye bir özellik getirmişler.
Tamam.
Videoyu bağımsız olarak ekranda alıp istediğin yere oynatabiliyorsun. Güzel olmuş hakikaten. Hani bize de diyorlar ya TeknoSeyir videosunu şöyle koyalım, buraya koyalım. MacBook kullananlar onu şimdiden kendi kendilerine yapabilecekler.
Güzel.
iOS 10 geliyor biliyorsun Eylül ayında. Orada da bayağı...
Eylül'de geliyor ama değil mi?
Tabii Eylül'de. Bunların hepsi Eylül'de geliyor Murat. Eylül veya Ekim diyeyim. Tam tarihlerini bilmiyorum. Dediğim gibi hepsinin de ön izleme sürümleri çıkmış durumda. Hatta bizim izleyicilerimiz grupta blog yazanlar, yazı yazanlar, inceleyenler oldu. Oralara da bakabilirler. Bazıları gayet güzel incelemiş. iOS 10'da kilit ekranını bayağı geliştirmişler. Oraya böyle çeşitli widgetler falan koyabiliyorsun. Daha hızlı erişmeni sağlıyor. Hatta kilit ekranından mesela mesaj geldi. Kolayca cevap verebiliyorsun. Kilit ekranını açıp da uygulamaya girme falan gibi şeylere gerek kalmadan. Telefonun ekranı yerden kaldırdığın anda açılıyor. Bir tuşa basman gerekmiyor. Kaldırdığını anlıyor. Bu özelliği de yeni eklemişler işletim sistemine yazılımsal olarak. Siri zaten vardı iOS'ta biliyorsun. Bunu geliştiricilere açtılar. Yani artık uygulama geliştirenler de Siri'nin şeylerinden, marifetlerinden yararlanabilecek. Nasıl olacak? Sen işte diyeceksin ki mesela WhatsApp'a, Siri WhatsApp'tan Murat'a mesaj gönder diyeceksin.
Tamam.
Normalde mesaj gönder diyordun, kendi mesajlaşma yazılımını kullanıyordun.
He, anladım.
Şimdi WhatsApp'tan Murat'a mesaj göndereceğim. Bunu WhatsApp kodlayacak. Ama tabii gene Siri'nin geliştirici şeylerini kullanarak, kütüphanesini kullanarak yapacak. Yani seçenekler çok. Şu anda aklımıza gelmeyen bir sürü değişik şekilde kullanımları ortaya çıkacaktır. Klavyede gene Siri'nin teknolojilerini kullanarak senin ne yazacağını daha iyi önceden tahmin edebildiğini söylüyor Apple. Biraz daha iyi geliştirmişler. Sadece kelimeler değil, cümleleri falan da biz önceden tahmin edeceğiz diyor. Artı yazdığın mesela şeyi de geliştirmişler klavyede. Mesela İngilizce, Türkçe klavye arasından geçiş yapmak zorunda kalırsın ya, orada bir tuşa basılı tutarsın. Yazdığın zaman artık klavye otomatik hangi dilde yazdığını anlayıp otomatik o dile geçiş yapıyor. Güzel bir özellik. Photos uygulamasını geliştirmişler. Facebook'ta ve Google'da vardı aslında yüz tanıma özelliği vesaire, otomatik etiketleme gibi özellikler. Apple'ın farkı şu, bütün bunları senin telefonunda tutuyor. Hiçbirini buluta göndermiyor. Biz gizliliğe önem veriyoruz diye bunu özellikle vurguladılar. Yani veriler senin telefonunda kalıyor. Ve gene işte bu etiketleme vesaire özelliklerini kullanıyorsun. Artı ortamdaki şeyleri de tanıyabiliyor. Mesela işte at var, su var falan gibi. Arama yaptığın zaman öyle resimleri de getirebiliyor sana. Ya yani gittin bir manzara resmi çektin. Ağaçlar diye arıyorsun. Ağaçlı resimler çıkıyor karşına.
Tamam.
Haritalar uygulamasında ufak tefek gelişmeler yapmışlar. Bayağı elden geçirdik ve navigasyona ön plana alan gelişmeler yapmışlar. Apple Music baştan sona yenilenmiş, tasarımı değişmiş. Aynı şekilde Apple'ın haberler uygulaması vardı yine geçen sene Apple Music'le birlikte tanıtılan. Onun da baştan sona değişmiş. HomeKit diye yeni bir uygulama geldi. Bu da şeye ilk adım. Bütün ev cihazlarını, Apple'la uyumlu olanları telefonundaki aplikasyondan kontrol edebilecek şekilde, buna ilk adım. Yani garaj kapısının açılmasından, işte perdelerin açılmasından, kahve makinesinin çalışmasından her şeyi düşünebilirsin. Tamam. İşte akıllı ev sistemi. Standart telefon özelliğinde de bazı gelişmeler gelmiş. Sesli mesaj gelir ya mesela sana, ulaşamayanlar mesaj bırakırlar. Bunu transkript hale getiriyor. Dinlemeden okuyarak sana ne dediklerini görebiliyorsun. Hmm. Anladım. Bilmiyorum ne kadar kişi kullanır ama bazıları hani çok güzel özellik, ben kesin kullanırım diyenleri gördüm. iMessages'da çok büyük gelişmeler var, değişiklikler var. Bayağı bir özellik getirmişler Murat. Mesajlara böyle bazı efektler verebiliyorsun attığın mesaja. Yani böylece o duyguyu da aktarabiliyorsun. İşte böyle şefkatli bir duygu veriyor. O görmeden anlatabilmem zor. Veya böyle sinirli, böyle baskın, titreyen falan bir şekilde geliyor ekrana mesaj. Veya tüm ekranı etkileyen efektler verebiliyorsun. Mesaj yazarken işte emojileri falan sana önerebiliyor. Emoji şeyine, tuşuna bastığın zaman hangi kelimeleri değiştirebileceğini falan otomatik seçebiliyor. Onu da biraz kolaylaştırmışlar. El yazısı mesaj gönderebiliyorsun falan. Android'e de iMessage'in gelmesini çok isteyenler vardı. Zaten WhatsApp'la işte Messenger'la falan rekabet edecekse bu bir zorunluluk. Apple Music mesela Android'de var, bu da olmalıydı falan diyenler var ama öyle bir şey olmadı.
Yok.
Beklentileri karşılamadı. Önemli bir değişiklik, Apple'la birlikte gelen standart yazılımlar var. İşte hava durumu, işte hesap makinesi. Artık bunları uninstall edebiliyorsun iOS 10'la birlikte. Bir de işte en önemlisi, en sonunda Tim Cook tekrar çıktı, gizliliği tekrar vurguladı. Dedi ki biz hepsini uçtan uca her türlü haberleşmeyi şifreliyoruz. Kesinlikle veri tutacaksak sizin telefonunuzda tutuyoruz. Bunları bir buluta aktarmıyoruz vesaire. iCloud ayrı tabii. Bunları öne çıkardılar. Bir de son olarak yeni geliştirici adayları için Swift Playground diye bir uygulama yapmışlar iPad'e. Hakikaten hiç bilmeyenler için algoritma, yazılım öğretmeye yönelik eğlenceli bir program. Sadece iPad'lerde var. Benim aklımda olanlar şimdilik bu kadar Murat. Bayağı ayrıntılıydı.
Peki. Bayağı iyi olmuş. İyi toparlamışsın. Ana hatlarıyla şey, sıkıcı bulanlar oldu tabii ama işte bu geliştiriciler için.
Tabii tabii. Yani bu... hani burada böyle ya gene olabilecek en eğlenceli şey, tanıtımlardan biriydi. Hani demoları olsun. Apple Müzik'te mesela bayağı böyle kalabalığı coşturacak falan şeyler yaptılar. Hani böyle çok ne denir, uyuşuk bir tanıtım değildi. Apple'ın tanıtımları genelde iyi oluyor. Ama sonuçta geliştiricilere yönelik, neler yapılabileceğini göstermeye yönelik bir şey. Yeni cihaz yok. 2 saate yakın sürüyor zaten. Arada vermiyorlar, oturduğun yerde kalıyorsun. Biz geçen sene canlı yayın yapmıştık. Bayağı zor olmuştu. Evet.
Peki, ben de Android'den bir haber vereyim. Android N Preview 4'e geçti. Şu az önce benim telefona yüklendi de oradan gördüm, bir akıl eklemediğimi oradan hatırladım.
Sondan bir önceki şey galiba.
Artık bu. Evet öyle gözüküyor. Şeyi canlı canlı görme fırsatım oldu. Şimdi Android update etti, güncelleme geldiğinde hani uygulamaları güncelliyor ya, o kolay kalkacaktı hani. Hakikaten kalkmış, küt diye açılıverdi orada, bir Android hemen güncelleniyor dedi ve hemen yok oldu o yazı. Şimdi Pekin'de iPhone 6 modellerinin satışı yasaklandı. Yani daha sonra bunu da Çin'de yasaklandı diye duyurdular.
Evet, büyük bir olay gibi duyurdular. Çünkü Çin'in, daha doğrusu iPhone'un amiral gemisi pazarlarından biriydi geçen sene falan. Evet,
halbuki Çin'de, yani o şehirde yasaklanmış. O sebep de şu, iPhone 6 modelleri Çin'de bir firmanın modelini taklit ediyormuş. Benzerliği varmış.
Nasıl yani?
Evet.
Çin'dekiler onu taklit ediyor olmasın?
Ya bu şey, bunların hepsi tabii politik şeyler diye tahmin
ediyorum.
Tabii
ki politik. Yani Xiaomi'yi baştan yasaklamaları lazım eğer hani. Yani değil mi? Ciddi olacaklarsa bu konuda.
Yani yine böyle.
Pekin'de satılmıyorsa yan şehirden alırsın gelirsin.
Evet, biraz da öyle yani bir durum var.
Ya o da ilginç bir şey. Hani nasıl bir yönetimi var acaba? Şehir şehir yasaklayabiliyorlar mı?
Evet. Diğer haber yine Türkiye'de çok yanlış aktarılan bir haber. Amerika'da kotalar kalktı, adil kullanım kalktı diye.
Kota böyle yasaklandı.
Yasaklandı, pardon, evet. Yok. Diye haber, öyle bir şey yok. Ama önemli bir gelişme var. Net tarafsızlığına yönelik bir olumlu gelişme oldu. Yani bu net tarafsızlığı ne? Amerika'da işte servis sağlayıcıları belli platformlara işte para karşılığı daha hızlı hat ayırma. Mesela işte bizde de hep lafı geçiyor ya, YouTube'u evet, yavaşlatıyorlar falan diye. Bu tip şeylerin Amerika versiyonunu hayal edin. Bunlara yönelik bir tarafta olmasın diye uğraşıyordu. Onlar bir karar çıkarttılar. Aslında bir karar çıkmıştı bunların olmaması için. Fakat uygulayamıyorlardı. O uygulamanın önündeki engel kaldırıldı.
Evet.
Bundan sonra artık servis sağlayıcılara sakın böyle bir şey yapmayın deme şansı geldi.
Evet, servis sağlayıcılar ya da daha doğrusu servis sağlayıcılardan da daha derindeki altyapıya sahip, hı-hı, olan firmalar şey istiyor. Yani normalde o hani bir hat döşemiş, o hattın üzerinden trafik geçer gider, ne olduğu onu, evet, ilgilendirmez. O onu kiralamaktadır, o yaptığı şebekeyi. Fakat servis sağlayıcılar diyor ki ya bu işte bizim Türkiye'de de hep tekrarlanan muhabbet. Ya diyor, bu bizim hattımızın üzerinden YouTube servis sağlıyor, bir sürü para kazanıyor. Bize de bir şeyler atsın. Hı hı. Öyle kullanmak olmaz sırf. Hatta hani bunu yapabilse bir de şey getirecek. Ya diyor hani YouTube para versin, güzel erişilsin ona, evet, ama işte Vimeo parayı vermezse onunkini kısarım falan. Evet. Böyle o trafiği yönetmek istiyorlar ve ek para kazanmak istiyorlar. Bu da işte normalde tarafsız olmaları, hiçbir şeye, trafiğe karışmamaları gerekiyor. Net tarafsızlığı bu. Bunu da işte bu firmalardan gelir sağlayan çeşitli ne diyelim aktivistler, hı-hı, işte parlamentodaki falan adamlar işte bu olmasın, işte YouTube para kazanıyorsa o da para ödesin falan diyor. Genelde demokratik taraftaki Amerika'daki demokratlardaki daha liberal düşünen siyasiler yok işte bu kanunla yıllar öncesinde güven altına alınmıştır. Altyapının sahibi üzerinden akan veriye karışmayacak diyor. Bu tartışma yıllardır sürüyor. Bazen yansımaları Türkiye'ye de düşüyor ama çok teknik bir konu. Türkiye'de anlaşılmıyor ne oldu. İşte bu haberde de bir şey anlaşılmamış. Nasıl olduysa bu net tarafsızlığını güven altına alan yeni gelişme, kotalar kalktı. İşte Amerika'da kota yasaklandı. Adil kota. Adil kota diye bir şey yok zaten. Adil kullanım noktası mı ne diye bir şey. Hani uydurdu firmalar. Bir de kota var. İşte adil kota Amerika'da yasaklandı falan gibi yorumlanmış. Ne desem bilmiyorum yani. Bu tabii ki insanlar kotadan muzdarip olan, kota baskısı altında kalan insanların acayip ilgisini çekti. Bana yaklaşık 50 kere yolladılar bu haberi heyecanla. Ama bu böyle bir şey değil. Kota kalktı, aynen, falan. Evet. Amerika'da kota yasaklandı. Böyle bir şey değil. Bir alakası bile yok.
3-4 hafta önce mi ne konuşmuştuk? Bir kotaların 3 katına çıkması durumu vardı. Firmanın kendi inisiyatifiyle, ama o da düşünce aşamasındaydı değil,
öyle
mi?
Öyle bekleniyor. Ya bu kota konusunda tabii ki insanlar baskıyı hissettikleri için çeşitli hareketlenmeler var. İşte Twitter'da falan kampanyalar başlatılıyor. Ya bilmiyorum, ben şeyi yanlış görüyorum. Kota kalksın diye işte mesaj zincirleri falan. Ya kalkmayacak arkadaşlar. Hani hiç ona heves etmeyin. Ama iyileştirmek yönünde çaba harcanması daha sonuç verebilecek bir girişim.
Evet.
Çünkü bu kota Amerika'da da var, her yerde de var. Ha yük, ama bak Amerika'daki yüksek. Şimdi bizim iki tane talebimiz olmalı. Bir kere kotalar çok düşük. Ciddi oranda artması iyi olur. Artı şu var. Seçenek yok. Yani ben parasını verip ek kota satın almak istiyorum. Ya da farklı işte hizmetler satın almak istiyorum bu kotayla alakalı. İşte geceliğin olmaması falan gibi. Bunlar sadece işte istisna bir iki servis sağlayıcı da var. O kadar.
Hızlar
ya da
şey,
ha, farklı kota büyüklükleri almak istiyorum. Yani şeyimle alakalı değil. Şimdi bizde şey var işte, hız artınca kota artıyor falan filan. Hayır kardeşim, ben işte bu 1 terabayt kotayı satın alabileyim şimdiki bağlantımda. Sadece veri paketi satın alayım. Bana bunların hiçbiri sunulmuyor ki. Sadece şey işte, sınırı geçersen internetini yavaşlatırım. 3 megabitte devam edersin falan. Herkes aynı muamele. 100 megabit alana da aynı muamele. Bunlar üzerine bir, bunlar üzerinde iyileştirmeler olması için talepler yaratılmalı. Evet. Ama ha, kota kalksın. Olmayacak kardeşim işte. Bu talebin bu olursa seni dinlemeyecekler. Olmayacak.
Öyle. Diğer yandan bu FCC işte şimdi şey yapabilecek bu karardan sonra, bu ISP'lere böyle yapmayın deme şansına kavuşacak, ama şimdi onun da etrafından nasıl dolanırızı düşünüyorlarmış karşı, evet, cephede. İşte FCC'nin yetkilerini kısıtlayalım, parasını keselim gibi böyle şeyler, katakulliler döndürüyorlar. Yani daha olay bitmedi. Ama yine de önemli
çünkü
bir gelişme.
Çünkü iki tarafta işte birisinin arkasında Amerikan devleti var. Öbürü de sermaye gücüne sahip.
Aynen öyle.
İki dev kapışıyor.
Evet.
Bizi ilgilendiren tarafı şu. Hani onların ne karar verdiği bizi tabii hiçbir Türkiye'ye bağlamıyor, ama tabii ki dünyadaki gelişmeler
tabii.
Yansıyor. Hani bir şekilde oradan buradan dolaşıp yine bize yansıyor. O yüzden takip etmekte fayda var.
Flash güvenlik açığı oluşturmaya devam ediyor. Yeni güncellemeler yayınlanmış. Evet,
hala sisteminde kurulu tutan varsa güncellemeleri uygulasın. Çünkü hala güvenlik açıkları duyuruluyor, bulunuyor.
Hem de yani iki düzine mi diyor, iki deste mi diyor? Yani evet. 20'den fazla güvenlik açığı yamanmış, evet, bu son güncellemeyle.
Herhalde çoğu kişi artık flash'ı yani yüklememiştir sistemine, yeni kurduysa. Eksikliğini de hissetmiyordur. Ama hani bazen sana sormadan bir şeyler kurabiliyor falan. Dikkatli olsun sisteminde hala bulunduranlar.
CryptoLocker konusunda da gelişmeler varmış. Tesla Crypt kapanmış ve ana anahtarı yayınlanmış.
Evet, şimdi bu önemli bir gelişme. Çünkü bu verileri şifreleyip rehin alan tuzaklar, bunların çeşitli şifreleme motorları var kullandıkları. Bunlardan birisi olan Tesla Crypt artık üzerinde herhangi hani bir yasal bir baskı mı oluştu ya da peşinde miydi işte devlet güçleri neyse operasyonunu durdurup bütün bu şifreleri de açacak ana şifreyi açıkladı, yayınladı. Şimdi bu şifreyi kullanarak şifrelenmiş dosyaları çözen araçlar güvenlik firmaları da yayınlıyorlar. Fakat tabii ki şey değil, her şeyin ideal çözümü değil. Çünkü dedim ya, bu bir şifreleme motoru. Başka motorlar da var bir kere.
Ya. Yani virüs geliştirenler bu sefer onlara geçecek.
Evet. Artı bu tabii Tesla Crypt'in de kendi içinde sürümleri varmış. Bu her sürümü açmıyor falan. Tam çözüm değil. Ha, bir gelişme. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Hani bu verileri şifreleyip senden para isteyen bela bitmiş değil.
Yok.
Güvenlik önlemlerini bir kenara bırakmak olmaz. Bu sadece bir dağcın bir dalı kırıldı, düştü.
Evet. Haftanın bomba haberlerinden birisi Microsoft'un LinkedIn'i almasıydı.
Evet, hem de müthiş bir paraya.
Ya 26 milyar
dolar. Herkes şaşırdı o parayı.
Microsoft tarihin en pahalı satın almasıymış bu.
Çok güzel yorumlar var, çok eğlenceli yorumlar var. Şey diyor, dünyanın en sıkıcı iki firması birleşti diyor bir yorumcu. Valla şaşırtıcı, çünkü müthiş bir fiyat. LinkedIn, bilemiyorum, hani çok sert eleştirenler var. LinkedIn çok güzel bir site bazı açılardan baktığında. Ama bazı açılardan da baktığında, şimdi orada hani ünvanını, uzmanlığını falan sen giriyorsun ya, ortalık işte CEO'dan falan geçilmiyor bir yandan.
Tabii.
Bilemiyorum. Hani hakikaten 26 milyar dolar nasıl etti bilemiyorum.
433 milyon kullanıcısı varmış LinkedIn'in. Bunların da yaklaşık 100 milyondan fazlası aylık aktif kullanıcıymış. Hmm. Yani bayağı aktif bir sosyal ağ aslında.
Bir de işte o kullanıcıların daha değerli olduğu söyleniyor. Evet. Yani şimdi işte Facebook'ta bilmem ne millete küfür etmek için sahte hesap açan var ama LinkedIn'de pek yok.
LinkedIn'de bir normal kullanıcılar var. Bir de para verip de şey var. Onlar da az değil.
Tabii işte.
Sayısını hani, şimdi bilmiyorum da. Premium hesap var, alanlar var yani.
Ya da işte profesyonel anlamda kullananlar var. Headhunter denen yetenek avcıları var falan. LinkedIn hesaplarının daha değerli olduğu varsayılıyor. Bu yüzden. Ve genelde de işte profesyoneller, belli bir uzmanlığı olanlar falan. Bunun hatırına bu para verildi yorumu yapan var.
Ya Microsoft'un da hani biliyorsun son zamanlarda hedefi hep böyle iş amaçlı yazılımlarını geliştirmek. İşte evet. Office 365 olsun vesaire. Oralara da bayağı yatırım yapıyorlar. Bu satın alma aslında kendi stratejileri açısından mantıklı. Paraları da varsa neden olmasın?
Evet.
Çok ciddi bir veriye ulaştılar sonuçta şu anda. Bundan fayda çıkaracaklar bir şekilde.
Microsoft'un da tabii bir sosyal ağ hevesi var yıllardır süre giden. Bir türlü olmadı o.
Evet.
Niyet bir türlü sonuca varmadı.
Siz kullanıyor musunuz LinkedIn?
Ya benim şimdi, üyeliğim var ama yani, aktif kullanmıyorum.
Bir profilin oluyor genelde de. Yani LinkedIn lazım olduğu zaman kullanılan bir şey. Çünkü orada pek hani orada da paylaşım yapılıyor da. Şey gibi değil. Genelde herkes kendi yaptığı işin reklamını yapacak paylaşımlar yapıyor. İşin genelde hani iş arayan, işten çıkartıldıysan, çıktıysan LinkedIn işte o zaman bu marka şeye ekleniyor. Çubuğa ekleniyor. İşi düşünce girilen bir site olarak görüyorum ben.
Evet, benim en
ya da şey de var. Sözünü kestim. Hani sırf iş arayan değil, eleman arayan da.
Ha, eleman arayan var.
Ya da iş yaptıracak
Mesela bana LinkedIn'den tercüme işleri geldi. Dünyadan, hani Türkiye'den değil, dünyadan, Tayvan firmalarından iş geldi bana, yaptım. Öyle şeyler de olabiliyor.
Benim en çok şeyde ihtiyacım var. Bir yere genel müdür atanıyor mesela, bizim çalışacağımız yere. Şimdi kadın mı erkek mi, hadi bakalım. Bazı isimler öyle çünkü.
Deniz. Deniz Bey mi, Deniz Hanım mı?
Giriyorum LinkedIn'e, fotoğrafı görüyorum, tamam beymiş diyorum
mesela. Evet, öyle şey var. LinkedIn bir yandan da şey, bu tür konularda hani filanca LinkedIn profilini değiştirdi. Haber oluyor falan. Hani adam orada çalıştığı firmanın adını değiştirdiyse.
Ya evet abi, ben mağdur oldum geçen. Sızıyor. Oraya şey, TeknoSeyir'le ilgili bir düzeltme yaptım. Ufacık bir şey. Bir anda TeknoSeyir'de işe başladı diye gitti. Tabii, böyle. Pozisyonu değişti diye. Tebrik mesajları geliyor.
Bir şey güncelleniyor. Evet, evet. Önemli bir site. Bayağı bir şeyini de koruyor. Yani LinkedIn'i sulandıran, hani Facebook gibi kullanmaya kalkanlar falan da var ama onlar bir bozmadı ortamı. Ya evet. Adam işte bikinili fotoğrafını koyuyor. Kardeşim tatildesin tamam da burasının olayı o değil.
Evet.
İşte sonra işte zamanla oturuyor herhalde.
Bazen hayal kırıklıkları da yaşıyorsun. İşte anlaşanlı genel müdür bir şeyler paylaşıyor böyle, ah diyorsun.
Bunlar... Ha, diyorsun bu adam bunu mu yaptı falan.
Evet.
Oluyor. Şeyde oluyor. İşte diyorlar yani herkes CEO. Onun gibi şeyler var. Hmm. Özellikle şey olayı çok yaygın. Yani bu beni bayağı da zorluyor. Facebook'ta da var. Gençler arasında. Electronic Arts'ta çalışıyorum yazmış. Kimisi yok DICE'da çalışıyorum yazmış. Yani tek yaptığı oyunu oynamak. Öyle yazmış. Ha, seviyor yazdı. Bir şey değil. Çocuk sonuçta belli ki. Ama yanıltıyor.
Yanıltıyor.
Başta bakıyorsun adam Electronic Arts'ta diyorsun. Sonra bakıyorsun 12 yaşında. Hani Electronic Arts'ta ne yapıyor? Oyun mu test ediyor? Olacak, normal. Normal.
Ben bu para pul işlerinden anlamam ama yani bu işin de içinde mesela şey var, işte Microsoft bunu krediyle alıyor, bilmem ne yapıyor, vergisiydi, şuydu, buydu. Yani bu rakamların içinde bazı katakoliler de var.
Ya tabii bu tür dev alışverişlerde böyle çuvallarla falan para taşınmıyor genelde, biliyorsun. Yok hisse takası oluyor falan filan, ya da işte hisse veriliyor para yerine. Bir sürü şey var. Bir sürü, evet. Bizim hayatta aklımızın ermeyeceği.
Mesela sen diyorsun ki vay be adam ne kadar çok para harcamış. Halbuki adam öyle bir yapmış ki işte vergiden düşüyor, gider gösteriyor falan. Tabii, tabii, o kadar tabii. Olmuyor gibi. Tabii. Gibi gibi.
Ama büyük bir olay.
Tabii tabii büyük bir olay.
Ne tarafından çevirsen baksan büyük bir olay.
Evet.
İnşallah Microsoft bunu içine etmez. Ya. Nokia'dan sonra.
LinkedIn'den şimdi özellikler eksilmeye başlar. Profil resmi koyma kaldırıldı. İşte bilmem ne kaldırıldı. Her hafta bir özellik eksilir.
Var, bugün de var o haber. Şimdi Nokia Alcatel-Lucent'in tamamını almaya hazırlanıyormuş. Zaten şeymiş, büyük hissedar. Tamamını alacaklarmış.
Eski rakibi değil mi?
Değil mi? Eski rakip, evet.
Ama bu Nokia mı? Nokia Siemens Networks mu?
Nokia.
Şimdi bir de Nokia Siemens Networks var. Bu altyapı firması.
Yok, haber Nokia diye şey yapmış.
İlginçmiş.
Ya bu Nokia'dan bakalım neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Hani çıkartıp bir yerden yarın bir gün telefon çıkartıp Lumia'ları falan geçerse Microsoft'un pazar payını, çok komik olur.
Evet.
Samsung'da bulut çözümleri sağlayıcısı Joyent'i satın almış. Bu da, bunlar da çok meşhur bir bulut çözümü firması. Samsung'da cihaz üreticisi, işte ikisi birleşince Samsung kendi ürünlerine yönelik bulut hizmetleri kuvvetle muhtemel sunacak önümüzdeki dönemde. Kendileri uğraşmayıp uzmanını satın almışlar.
Normal. Ama, her firma eninde sonunda,
evet,
buluta gelip dayanacak.
Bu birkaç tane bizden arka arkaya haber var. Türkiye'nin bu geçen hafta, geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam perşembe günü müydü, çarşamba günü müydü? Yurt dışı internet bağlantısında sıkıntı oldu. Bu bir. İkincisi Google'a ulaşılamadı.
Birbiriyle alakalı mı bilmiyorum.
Yani görünüşe göre alakasız da, yani bir yandan da şey oldu. Önce Google'ın web cache hizmetinin yasaklandığı ortaya çıktı.
Evet.
Sonra İşte bu Telekom'un açıklaması gelince, Telekom'da sıkıntı olduğu açıklaması gelince o mahkeme kararı bir anda toz oldu. ama sonuç itibariyle iki hadise ayrı ayrı yaşandı o gün. Sırf Google'ın dışında da biz hani erişimde sıkıntılar çekildi.
Özellikle e-mail hizmetini Google'a bırakan firmalarda büyük sıkıntı oluyor. Çünkü bir anda maillerine de erişemez oluyorsun. Yani sadece tabii, işte Google'a erişmek falan değil mesele.
Tabii web cache riskli bir şey. Çünkü şöyle bir içerik çıkarttırılıyor. Ama web cache, yani bir siteyi yok ediyorsun sen mesela.
Ön bellekte kalıyor.
Ön bellekte kalıyor. Sonra ne oluyor? Adam ya ben hala buradayım deyip bir daha davasını açıyor. Web cache'e bu sefer engelleme geliyor. Ama o bir mekanizma, öyle küt diye engelleyebileceğin bir şey değil.
Ya o sorunlu bir şey, çünkü biz geçmişte de yaşadık. İşte bir şey olur, bir şey yayınlanır sitede, onu kaldırman gerekir. Yasal olarak şey gelir sana, uyarı gelir. İşte uyar kaldır mı ne sistemi var ya, o sistem işler. Kaldırırsın, Google'ın cache'inden aramalarda yine çıkıyordur.
Evet.
Google'ın cache'inden. Sana işte kimisi bu durumu anlar, senin İnsan bir şey anlamaz. Yapamayacağını bilir, bir şey yapmaz. Ama kimisi bir ton tantana yapmaya kalkar. Kaldır diye şey, hani yapabileceğin bir şey değil senin, o yapabileceğin bir şey. Zaman bir süre sonra o ön bellekte tutulan kopya bakıyor tabii Google'ın hani arka plandaki makinesi, ha bu bende duruyor ama bu kalkmış, bu geçerli değil artık diyor. Kendi belleğinden de siliyor onu. Ama haftalar sürüyor bu. Ya. Ve karışamıyorsun hiçbir şekilde. Sorunlu bir şey, belli ki öyle bir durum olmuş işte. Bütün bu sistem yasaklanınca da bütün siteler etkilendi. Çünkü aynı IP'den falan başka bir sürü hizmet çalışıyor belli ki.
Tabii.
Çok uzun sürmedi ama hani bir yarım gün aksattı işleri.
Evet ama bir diğer kötü taraf da işte yurt dışı hatlarında sıkıntı olması. İşte bu bizim linkini verdiğimiz haberde Füsun Nebil de yazmış.
Orada şeyi söylüyor, oradaki asıl problem Türk Telekom yeterli yatırımı yapmadı.
Evet.
Yedekleri bile kullanıyoruz şu anda.
Yedekler yani asıl oldu.
Normalde demek. Hatta bir tane sıkıntı çıktığı zaman yedek hatta geçersin, hissetmemen bile gerekirken artık evet, yetmiyor normal kapasite. Yedekleri de kullanmaya başlıyorsun, onun da sınırına dayanıyorsun. Bir anda birinden biri sorun oldu mu yedeğin olmamış oluyor. Böyle bir durum yaşanmış.
Bir yandan da Telekom'un işte geçenlerde haberi de yapılmış da karını dağıttı hissedarlarına. Kar paylarını dağıttı.
Evet.
Yani bu kar edilecek ki bunlar yatırıma dönüşsün.
Ya da Türk Telekom'un tekelliği ortadan kaldırılacak ki diğerleri de yatırım yapabilsin.
Ya da evet.
Yani şu anda Türk Telekom bu yazıdan da anladığımız kadarıyla şey, yurt dışına bağlantıyı sağlama yetkisi sadece onda var. Onlar da yerekli yatırımı yapmıyorlar deniyor.
Yine şey gününe mi dönüyoruz ya. Eskiden hani Türkiye'nin bağlantısı 256 kilobit falandı. Bir de onun böyle router chart şeyleri, şemaları falan açıktı, public'ti. Erişip bakabiliyordun sen. Herkes bakıyordu zaten, evet. Türkiye'nin çıkışına falan.
Kesin
sonra o şeyleri, grafikleri kapattılar.
Dinleyenlerde onun screenshot'ı vardır. Varsa versinler bize.
O grafikleri kapattılar sonra falan.
Evet. Bir yandan da bir haklı soru daha var burada. Telekom'la ilgili konularda niye BTK açıklama yapıyor diye.
Evet.
O da ilginç. Telekom.
Evet. Sözde özel bir firma.
Evet, sözde tabii.
Ama aslında devlet firması.
Öyle.
Ya onun aslında yani iki şeyi var. Diyorlar ki BTK gerekli denetlemeyi yapmadığı için hani üstüne alınıyor. Bir de vatandaş derdini BTK'dan soruyor. Hani adamlar açıklama yapmak zorunda da kalıyorlar. Hani çünkü herkes oraya dönüyor. Kardeşim ne oldu? İnterneti siz mi kestiniz diye. Çünkü hani böyle bir beklenti var ya herkeste.
Evet.
Onun bir sebebi de o aslında.
PayPal tekrar lisans almak için çalışmalara başladı. Haberleri de geliyor. Bu eBay'de de girdiğin zaman PayPal'la ilgili bir uyarı çıkar. İsmet verilmiyor falan diye.
Evet.
eBay hem bir yandan şey diyor. Biz başka yöntemleri de size sunmak için çalışıyoruz ama bir yandan diyor PayPal üzerinden de size bu hizmeti geri getirmek için lisans çalışmalarına devam ediyoruz diye eBay'den. Ben bu açıklamayı da duymuştum ama şu anda da zaten PayPal'ın ilk açıklamasında da biz geri dönmemek üzere kaçıyoruz falan diye bir haber yoktu.
Öyle ama şimdi bizim gibi bilişim yazarı arkadaşımız Aytun Çelebi'nin sitesinden ben linkledim bu haberi. Aytun bu işi en başından beri, ilk gününden beri en yakından takip ediyor. Şimdi onun haberine bakarsan şimdi bir çaba var. Hani PayPal'da ama 2 seneden önce bir sonuca varılması zor gözüküyor. Öyle bilgiler var. Onlar çünkü İlk başta Aytun yine bu haberinde şeyi belirtmişti. Ya hani bu şimdi başvursalar bir sene sürecek diye.
Şimdi tabii PayPal bu devletin istediği Türkiye'de verilerin en azından kopyasının Türkiye'de bulunması meselesini halletmesi gerekiyor. Hı hı. İşte o da büyük iş.
Öyle.
Büyük iş. Bayağı bir gecikecek görüntüde.
Bakalım. Ya da bizim şu an bilmediğimiz bir ara çözüm bulunacak.
Belki, evet.
Bir yandan da gümrük yönetmeliği değişti. Biz bunun videosunu yaptık. Detayları orada var ama tek cümleyle geçeyim. 75 euronun üzerinde bir mal aldığın zaman yurt dışından artık devlet sana o paketin üzerinde bazı bilgileri belirtmeni evet. istiyor. Vatandaşlık evet. numaranı ya şahıssa yoksa değilse ticari şeyse şirketse vergi numarası değilse yabancıysan pasaport bir de G tip numarası yani aldığın şeyi tanımlayan kod numarasını istiyor paketin üzerinde.
Ya çünkü insanlar şunu fark ettiler. Bazı şeyleri gümrük vergisini falan ödeyerek yurt dışından getirtmek hesaplı oluyordu.
Evet.
Amazon falan da bu konuda adımlar attı. Hani Türkiye'ye gümrüğünü falan tahsil ederek ürün yollamaya başladı. Geçtiğimiz aylarda PlayStation 4 falan alan arkadaşlar oldu böyle. Hı-hı. Ekran kartı alanlar, anakart alanlar oldu Amazon'da. Hemen buna taş koymak lazım. Zorlaştıracak şeyler çıktı.
Bunun daha çok ticaretini yapanlar çıktı Levent abi. Şimdi sen bir tane ekran kartı oluyor getiriyorsun. Tabii. Adamın biri 3 taneyi, 4 taneyi getirip satıyor sağda solda.
Her zaman oluyor bu. Her zaman oluyor.
Bunlara taş koymaya çalışıyor devlet tahminimizce.
Hani ama bir de şey vardı. Yani şimdi bu yurt dışından bir şeyler getirtmeye o kadar fazla zorluk çıktı. Ama bir yandan da zaten yılda 2 tane, 3 tane getirebileceksin falan vardı. O
onu kaldırdılar. Onu kaldırdılar.
Çünkü sonra, işleyebilecek bir şey
tabii,
değildi.
Bu kalktı.
İşleyebilecek ama bir şey değildi.
Her zamanki gibi yani yine bir tane getirmen gerekiyor normal şartlar altında. Birden fazla getirirsen aynı şeyler. Adam bu ticari deyip senin başına büyük belaya sokabilir.
Tamam. Tamam ama bir tane getireceksen de getireceksin
tamam,
yani.
Tamam o işte getirmene engel değil ama bu bilgileri istiyorlar senden artık. Çok atla deve de değil onu da söyleyeyim. Hani TC'yi zaten verebilirsin. Bazı hani arkadaşlar şeyi söylediler zaten. Kimlik numaranı girebildiğin zaten bir sürü alışveriş sitesi varmış. Burada şey bu G tip olayı. HS numarasının doğru girilmesi çok önemli. Ya onu da şansa bırakmak ya sen yapacaksın bulup ya da karşı taraf yapacak. Eğer çünkü yanlış numara girilirse adam şey deme hakkına sahip gümrük memuru. Sen bak bunu getirmişsin ama kod böyle de demiyor deyip ya geri gönderebilir ya başına çorap örebilir. Bir risk artık deneyip göreceğiz. 1 Haziran'dan beri bu geçerli. Ben henüz 75 euro üzeri bir şey almadığım için
ben de almadım.
Denemedim açıkçası.
75 euronun altında da bunlar geçerli değil.
Değil. Alabilirsin istediğin gibi.
Ama onda da işte PayPal'da ödeyemiyorsun.
Ödemiyorsun. Tabii.
Yine
tabii.
Yani
tabii,
yine
tabii.
İşin olmuyor.
Zaten işte Niyazi Bey de onu söylüyor. Ya bunlar diyor hepsi bağlantılı. Hani bir engel taş evet. koymak için bunlar
tabii
diyor.
Tabii ki bu ticari açığı kapama çabası ama ticari açığı benim bilmem ne DealX'inden aldığım USB kablolarını memlekete sokmayarak kapama da bayağı bir zorlama bir çaba.
Kesinlikle.
Bakalım ne olacak.
Şey çok ufak yani bizim alışveriş. Şöyle şey de mesela yurt dışına satış yapan insanlar var. Onların da ekmeğinden oldular. Ama onlar da minnacık bir şey. O Türkiye'nin genel ticaretinde.
Ya benim arkadaşım ağaçtan, zeytin ağacından bir şeyler biblo raf maf yapıyor. Onu satıyor yurt dışına. Heh. Hani ne onunla ne karnı doyuyor ne kirası çıkıyor. Ancak işte elektrik su parasını ödüyordur. İnternet faturasını ödüyordur. Yani o da mesela gitti.
Tabii bir vergi kaçağı kesin var orada. %100 var. Gelir vergisini ödemeyenler ama bunlar o kadar devede kulak ki ya da daha doğrusu senin engelleyebileceğin çok daha büyük. O kadar çok kaçak var ki.
Yani büyük kaçak varken bunlara hani odada ne bileyim yılan dolaşıyor 5 metrelik. Sen sinek var diye duvar şeye sineklikle elinde tamam, koşturuyorsun sağ sivrisineği öldüreceğim diye.
Aynen bu. Sonra yılan gelip sokuyor seni.
Yani ya da sıkıyor.
Evet bu da böyleydi. BTK'ya da yeni yetkiler verilmiş bu arada. Hani az önce adını andık. Hı. Zorunlu hallerde böyle yani şu devletin işte güvenliği vesairesi derken internet ve telefon trafiğini durdurabilecekmiş.
Zaten yapıyor.
Savaş ve ulusal
güven. Evet şimdi, zaten olan bir şey değil miydi bu ya?
Evet pratikte olan bir şeydi de adı konmamıştı. Şimdi artık adı da konmuş. İşte savaş, genel seferberlik, benzeri durumlar, ulusal güvenlik yani çatısı evet. altında böyle bir yetki verilmiş. BTK'dan devam edeyim. İletişim sektörüne ve SMS'lere yönelik birkaç haber daha var o taraftan. Bir defa şu SMS'lere artık kimin yolladığının açık açık yazılması şartını getirmişler. Ki karşındaki muhatabı bil, kimi şikayet edeceğiz. Evet. Hani şikayet etmek gerekiyorsa. Yani
bazen geldiğinde numara görünmüyor. İsim yazıyor onun değil mi?
Aynen öyle. Kim bu adam?
Öyle bir olsa bile altında mutlaka gönderen numara vesaire yazılması zorunluluğu getirilmiş.
6 ay süre. Hani bu şeye de adapte olma süresi 6 aymış. Benim anlamadığım şu. Bahisçiye nasıl yurt dışından benim en büyük spamcım bahisçiler şu anda. Evet. Yurt dışından mail atan, mesaj atanlar. Buna bir çözüm yok hala.
O yine aynı şekilde atacak.
Evet. Ya benim anlamadığım şu. Ya bu bana Turkcell üzerinden gelmeye devam ediyor. Evet. Tamam. Oradaki adama engel olamayacağını ben de biliyorum bir şekilde. Hani durduramazsın yaptığı şeyi ama bana yollayan Turkcell'i durdurabilirsin bunu yollamasını.
Durdurursun tabii ki. Turkcell sen durdurursun. E zaten parayla ayda bilmem kaç lira verirsen ben diyor sana filtre hizmeti satarım diyor.
Ben ama... bunu görene kadar samimi bulmuyorum bu şeylerin hiçbirini. Bir diğer şey de bu iletişim sektörü tabii şimdi az önce dedik ya özelleşti falan diye. Özel ISP'ler var tabii ki de. Servis sağlayıcıları hatta işte geçen hafta haberini yaptık ya bir tanesi 4. Telekom ben falan diyordu. Bu tip girecek bu sektöre girecek şirketlere artık bir sermayesinin olması zorunluluğu getiriliyor. Yani paramız yok yapamadık. İşte paramız yok aboneye yeterince hizmet veremiyoruz. Yatırım yapamıyoruz mazeretlerini istemiyorlar. Evet. Bu işe gireceksen paran olacak. Her türlü dört dörtlük hizmetini verebileceksin. Evet. Müşteri hizmetleri, hem de ücretsiz müşteri hizmetleri dahil. Çağrı merkezleri vesaire. Buna da bir sıkılık getirmişler. Herkes açamasın diye. Yemek sepetine rekabet kurulundan ceza geldi.
Hem de büyük bir ceza.
Büyük bir ceza. 428 bin lira.
Evet.
Şimdi ben abi bu yemek sepeti işini bir türlü çözemiyorum. Herkes yani yemek sepetine gidiyorsun sahibi farklı konuşuyor. Buradan hizmet alan yemekçiye gidiyorsun o farklı konuşuyor. Hepsi şikayet ediyor. Herkes birbirinden şikayetçi. Evet. Onlar birbirinin arkasından iş çeviriyorlar. Abi sen bir sonraki siparişi yemek sepetinden verme benden ver daha ucuz vereyim diyor.
Öyle öyle ya da böyle bir yani misafirin var falan yüklü bir sipariş verdin. Ben bizzat yaşadım bunu. Firma sana telefon ediyor. Abi yemek sepetindeki siparişi iptal et. Biz bu siparişi doğrudan sevk edelim. Diye. Yanına da sana şu kadar hediye verelim. Yani hediye dedi. İşte 10 porsiyon yemek istediysen abi 10 porsiyon da tatlı yollayacağım yanında diyor. Böyle bir şey var.
Ya %15-20 civarı bir komisyon alıyor sanırım ki yemek sepeti. Onu vermek istemiyorlar.
İşte değecek hani bir iki tane lahmacun da bunu yapmıyor tabii de. Hı hı. Hani değecek bir 300-400 liralık bir sipariş vermişsin. 30 kişilik bilmem ne bir yemek sipariş etmişsin. Adam açıyor. Abi böyle yapalım diyor. Bu ama şeyi gösteriyor. Hani çatırdamaya başlamış sistem. Bunu diğer yandan çeşitli bağımsız yazarların blog yazılarına, haber yazılarına bakarsan yemek sepetinin firmalardan talep ettiği, yemek mekanlarından talep ettikleri konusunda bayağı büyük suçlamalar var. Bu komisyon olayının bırakılıp bazı firmalardan aylık peşin para talep edildiği, yani $2000 vereceksin bu ay falan gibi taleplerde bulunulduğu iddiası var. Dolayısıyla bir şeylerin tatsız olduğu ortada. Diğer yandan şöyle bir gerçek var. Zaten bu davanın ve cezanın da bağlantılı olduğu konu şu. Yemek sepetinin rakibi çıkmıyor. Evet. Daha doğrusu çıkanlar yaşayamıyor. Var. Hı-hı. Geçmişte en az iki rakip ben hatırlıyorum.
Evet.
Ama hiç isimleri bile duyulmadan yok oldular.
Çünkü yemek sepetinin izin vermediği firmaların onlarla da anlaşmasında izin vermediği söyleniyor.
Eksklusif anlaşıyor. Hani ben Levent Büfe diye açarsam yemek sepetine girersem ki yemek sepetine girmek tabii ki bir işletme için çok önemli.
Evet.
Diyor ki adam başkasına da bir yandan da işte mama sepetine giremezsin. Benle çalışacaksın. Konsol muhabbeti gibi eksklusif olacaksın. İşte bunlar bu davaya ve karara yol açmış.
Evet. Bir yandan da şey işte mesela şartlar vermiş. Sen Levent Büfe'yi açtın. Başka bir rakip sitede indirim yapman durumu olursa gelip onu yemek sepetinde de yapacaksın. Hani yemek sepetinden daha ucuza başka bir yere gidemeyeceksin.
Veremezsin.
Evet, bunlar senin bağlayıcı konular. Bu tip konular nedeniyle ceza almışlar. Yani sonuçta ben şey anlıyorum. Bu adamların böyle sert sözleşmeleri varsa kullanmayın.
Yani kullanmama şansın yok abi.
Kullanmama yani, şansın yoksa da adama istediğini vereceksin işte. Ne yapacaksın?
Yani tanıdığın böyle restoran işletmecisi falan varsa istatistikleri vesaireyi görüyorsun. Yemek sepeti bayağı sana şey sağlıyor. Ama işte karşılığında da ciddi anlamda komisyon alıyor. Sana bazı çok ciddi yaptığına mesela orada günün fırsatı diye bir şey çıkıyor. İşte 40 lira ver, 25 öde. Onların bütün yükünü işletmeye yüklüyor yemek sepeti. Evet. Kendisi üzerinde hiçbir problem yok ve sana bunu da her gün mutlaka belirli saatlerde yapmayı zorunlu tutuyor falan gibi. İşletmeyi zorlaştıran şeyler
bütün,
var.
Bütün kampanyalar öyle. Bilişimde de öyle. Süpermarket zincirin birisi tabii yani. İndirim yaptığı zaman onu indirdiği firmaya yüklüyor bütün geçeğini.
Evet. Öyle.
O da dönüyor reklamdan kesiyor. Ya işte mesela
firma da bize yüklüyor.
Evet, firma da bize yüklüyor. Evet.
Öyle oluyor evet. Ama marketing mesela şeyde o mesela işte atıyorum bir firmada çalışmazsın, gider başka bir zincirde çalışırsın. Burada öyle bir sıkıntı var işte. Başka bir yere evet, gidemiyorsun.
Ayarsız büyüyünce, rakibi olmadan deli gibi büyüyünce, tek duruma gelince tabii ki istediği gibi hani şey de diyebilir. Firmanın sahibi de günde her gün 5 dakika dans gösterisi yapacak, YouTube'dan yayınlayacak diyebilir.
Tabii tabii.
Şey değil ki adam bu büyüsünde ne yapacaksın? Alternatifinde çıkmak.
Evet.
Zaten içerideki manzaraya bak. Ortalık %100 kebap, %67 döner falanla doldu. Sırf o listede öne çıkabilmek için. Çünkü yemek sepeti kurulduğundan bu yana bir sistem olarak zerre kadar bir şey koymadı. İlk başta yola çıktığın üzerine. Dolayısıyla o sayfada öne çıkmak kaygısı %100 kebaplarla doldurdu ortalığı. %86 dönerlerle doldurdu. böyle. Çünkü adamda şey yok ki, ben acıktım. Ya çok uzatmayalım bu konuyu. Geçmişte de konuştum zaten. Daha da bir kere başladık. Şimdi acıktım, yemek sepetini açıp sipariş vereceğim. Ya karşıma çıkanlar Antakya'dan kuru yemiş firması, damacana su, bilmem ne. Hiçbir filtreleme yok ki çünkü. Hani çok uğraşırsam bir şey var. Ya kardeşim bana önce bunlar tamam, bunlar da olsun ama onlar ayrı bir sayfada, ayrı bir tabda falan olsun. Ben şu anda yemek yemek istiyorum. Orada şey çıkıyor abi, 5 kiloluk toptan salça satıyoruz. 6 günde teslim ediyoruz. Ya bu da olsun tamam da bir şey, ben bunu şu anda acıkmışım, delirmişim, gözüm dönmüş. Bunu görmeyeyim listede. Sonra da liste şiştiği için de gelsin %100 kebap.
Ya.
Bir %100 kebap da vardır kesimde, o da şey olmasın, başımıza dert olmaz inşallah, beni şey gösterdiler diye. Yani. Var bir sürü yüzdeli, başı sayılı var. Şey deli gibi var yani, ben onlar için söylüyorum.
Evet. Tanınmış online yayınların sahibi Gowker Medya'da iflasını istemiş.
Çok büyük bir ceza yediler.
Evet.
O ceza...
140 milyon dolarlık mı ne bir ceza yediler.
Evet, bir işte böyle bir uygunsuz video yayınladıkları için. Şimdi şey, hani o kadar büyük bir ceza ki şey yapmıyor. Hani yani, bunu diyorlar ödeyip devam edemeyiz.
Gelirleri 50-100 milyon dolar arasıymış ama borçları 500 milyon dolarlara dayanmış. Hani döndürülebilir olmaktan çıkmış artık. İflasını istiyorlar.
Evet.
Bünyelerinde bayağı hani bilindik yerler var.
Tabii.
Ama asıl mesele şu.
Kotaku falan galiba bunlardan.
Ya Gowker Medya'nın geçmişte de böyle bazı ne denir, atlatma haber, yani habercilik şeyine düşüp de uygunsuz videolar yayınlandığı veya işte insanları incitici hareketler yaptığı falan söyleniyor. Tabii hani bu bir yandan da basının özgürlüğüne falan da dayandırılıyor. O tartışmalar geliyor. Bu söz konusu işte uygunsuz videoda Hulk Hogan'ın, bizim çocukluğumuzda filmlerini falan izlediğimiz adam aslında.
Güreşçi. Amerika'da güreşçi,
evet.
Güreşçi.
Onun videosu, o dava açıyor. O davaya da bir başka zengin, PayPal'ın kurucularından Peter Thiel denilen bir adam destek veriyor. Çünkü kendisi de 2006-2007 yıllarında falan böyle bir sinirlendiği, ne denir ki, haksızlık yapıldığı bir habere maruz kaldığını düşünüyor. Ve adam kafaya takıyor bunu. Ne denir? Avukatlık desteği sağlıyor bu davaya. Karşılığında da işte 140 milyon dolarlık cezaya çarptırıyor diyor. Ve bunu da söylüyor adam. Hani ben bunu destekledim diye. Hatta kendimce bence böyle medya kuruluşları olmamalı falan gibisinden. Tabii hemen buna karşı çıkanlar da var. İşte bir zengin bir adamın gelip basını bu hale düşürmesi de kabul edilemez falan filan. İyi de sen de adamın videosunu yayınlamıştın kardeşim. Yani mahkeme hani seni suçlu bulmuş. Birinin desteklemesi ayrı bir konu da.
Ya onlar büyük olasılıkla işte bu celebrity, şöhrettir. Hani onların özel yaşamı kamuya mal olmuştur falan kafasında gittiler. Olmadı. Tutmadı. Çok büyük ceza ve bir emsal teşkil edecek, oluşturacak bir karar.
Bu arada hani borçlarınıza destek çıkalım deyip kredi açan mesela Ziff Davis 100 milyon dolar kredi açmış. Verebiliriz demiş ama yetmiyor tabii adamların zararını karşılayıp da döndürülebilir hale getirmeye. Muhtemelen kapanmaz, birilerine satılır.
Yani ya da yayınlar tek tek.
Evet ya da evet, yayınlar bölünüp satılır.
Sahip oldukları yayınlar tek tek satılabilir. Siteler kapanmaz. Her halükarda siteler devam edecektir. Tabii şey hani para kazanan
tabii,
siteler.
Tabii.
Hani kimisini de kapatmaya bahane olacaktır o bu da tabii muhtemelen gelişme.
Yahoo da 3000 patent satıyormuş.
tabii Yahoo çok eski firma. Kütüphanede kim bilir neler var.
Ya. Sony Xperia Z X'ler X'ler satışta. Türkiye'de de satışa çıktı. Geçen hafta onun lansmanı vardı. Evet. Yalnız bu X Z'nin yerine geçen bir model serisi değil. Onu söyleyeyim. Hatta bir Z'nin de dedikoduları var ortalıkta. Bunlar bir ara model gibi ama bak şey var. Bunun bir X'in performans serisi var. X820 ile Snapdragon 820 ile geliyor. Şimdi şu var. Türkiye'de bu model yok. Türkiye'ye 3 yerine 2 modelle girdiler. X ve XA şeklinde. 1300 ve 2300 yani arada 1000 liralık farkla iki model. Birisi giriş seviyesi, birisi biraz daha ortadan üstü gibi. Ama performans serisi yok ve hani olacak mı sorusu da bayağı bir hani şey şu anda olmayacak gibi gözüküyor. Bekle göreceğiz.
Ama Z olarak.
Hayır. Z ayrı konu. Z'de bir gün çıkabilir. Ama şu anda yurt dışında satılan X performans Türkiye'ye gelmedi. Snapdragon 820'li model yok şu anda. AMD'de RX 470 ve 460'ı duyurdu. Ama duyurdu. Hani daha bunun şey yok.
Evet.
Bir detayı yok.
yani biliyorduk zaten çıkacağını.
480 olunca birazcık kırpılmışları da olacak. Yani. Lazım da. Tabii şimdi 480 zaten 200 dolar olunca bunlar herhalde 100 dolar.
Tabii aynen öyle.
Ve 6 mı olacak?
100 dolar, 150 dolar civarında olacaklar bunlar. 2 kart zaten.
Bir ay sonunda 480 gelsin de bir piyasa alacak. Evet, bakalım görelim yani. Evet.
Sonuçta 200 dolar, 150 dolar ve işte 109 dolarmış. 3 tane kart aşağıya doğru gidiyorlar.
480'de zaten ay sonuna doğru Avrupa duyurusu yapılacak.
Evet, bir lansman daha var. Evet.
480'de şu anda büyük bir belirsizlik var. Çünkü adam çıkıyor, alakasız bir kart gösteriyor. Diyor ki bu 480. Diyorlar ki hani yorumlarda kardeşim hani 480 işte düşük güç tüketimi falandı, Polaris, AMD, Polaris. Bunun üzerinde 3 tane fan var. Ben diyor soğutucuyu değiştirdim, başka kartın fanını buna taktım diyor. İşte bilgi sızdırıyorum yani anlaşılmayayım diye falan. Sen başka kartın fanını nasıl uydurdun buna? Bu yeni bir kart. Diğer taraftan bakıyorsun yine işte düşük güç tüketimi falan diyorduk. 480 yani Polaris için 480 yani Polaris için bakıyorsun işte öyle sızdırdım falan diye gösterilen kartlarda 8000 artı 6000 güç girişi var. Ne oluyoruz ya dedirtiyor. Bakalım yani şu anda tabii bu merak edilen bir şey olduğu için çünkü fiyatıyla şimdi 1070 çıktı Nvidia'da 1080 çıktı ama çok pahalılar. İnsanlar anca bakıyor.
Aynen öyle.
Bu fırsattan istifade tabii hani şey tık çalmaya, hit çalmaya çalışan uyanıklar var. Bu hep oldu.
Microsoft Windows 10'a temiz kurulum yapabilme özelliği ekleyecekmiş.
Evet. Yani bir resetleme özelliği vardı biliyorsunuz.
Evet.
Aslında o bir temiz kurulumdu ama markanın sana getirdiği yazılımları yine getiriyordu. Hani sıfırdan kuruyordu.
Anladım.
Şimdi Microsoft diyor ki ben diyor bütün bu istenmeyen yazılımların temizlendiği Windows 10'un ham halini sana sıfırdan getirme özelliği getireceğim.
İyi.
Yani atıyorum Asus'tan işte HP'den bir bilgisayar aldın, bir sürü uygulama var. Seçeceksin oradan. Temizle diyeceksin. Sıfır Windows 10'un olacak. Ek gelen uygulamaların hepsi gitmiş olacak. Geçmişte Lenovo'da mı ne bir böyle abuk subuk bir işler çıktıydı yaşandı. Falan. Herhalde onun bir yansıması olarak istemeyenlere temiz Windows 10. Önümüzdeki Windows 10 güncellemesiyle biliyorsun Temmuz'un sonunda bir güncelleme gelecek büyük. Onunla birlikte herhalde bu özellik gelecek.
Evet. Yalnız tabii bu konularda deneyimi olmayan arkadaşlar çok umutlanmasın. Çünkü driverları da siliyor. Microsoft diyor ki sonra işte Windows'un kurulduktan, açıldıktan sonra Windows Update'e gidersin, driverları tamamlarsın. O öyle olmuyor işte. Evet. Bilgisayarın hele çok güncel değilse genelde web kamera falan hemen ilk arıza çıkartan şeyler olur. Ya da laptopunun özel tuşları klavyesinde falan varsa onların driverları biraz öyle Windows Update'den falan zor geliyor.
Yani tabii özel tuşlar falan vesaire o klavyenin kenarı falan olmaz.
O driverları çekip diskinde ayarlı bir USB diskte falan saklayacak ya da yani gerek olduğunda ben girerim firmanın sitesine indiririm de kurarım da diyen arkadaşlara sorun yok. Biz de söylemiş olalım. Driverları yenilemiyor.
Evet. Windows 10'dan bir özellik daha gitmişti. Yani tabii ne gitti?
Windows 10'dan her hafta giden özellikle devam ediyor. Bu sefer de bir çocuk modu vardı. Hani ona sen uygulamaları atıyordun. Çalıştırıp verirsen çocuk o uygulamalardan başka bir şey çalıştıramıyordu. Yani dolayısıyla sen oynaması şimdi şey bir gerçek. Çocuğun eline telefonu vermek, çocuk oyalansın diye telefonu vermek bir hayatın gerçeği. Bütün firmalar dolayısıyla bunun kendilerince çözümler geliştiriyorlar. HTC'nin falan da var öyle çocuk köşesi, çocuk modu falan. Her firma bir şey, bir isim uydurdu. Windows Phone'da da öyle bir çocuk köşesi vardı. Dediğim gibi işte uygulamaları falan sen seçiyordun. Çocuk o uygulamalar arasında dolaşabiliyordu sadece. İyi bir şeydi. Ama tabii ki yani çok az kullanıldığını tahmin edersiniz. Hani o kadar böyle duyarlı aile mi diyeyim artık. Artı bir de şu var. Şimdi telefonla oynayacak kadar falan artık uyanık çocuğu oyalayamıyorsun. Yani çocuk şimdi senin elinde uyduruyorum şimdi. Senin elinde Modern Combat'ı görürse, gördüyse sen o çocuğu Angry Birds ile kandıramıyorsun. Onu aç diyor. Evet. Seninkini aç diyor. Ya da onun hani bir şekilde açılabileceğini biliyor. Bu sefer o çocuk modunu kırıyor. İşte kullanılmamış. Sonuçta hani Microsoft'un iddiası çok az kullanılıyor. Buna diyor hani mühendislik zamanı, kaynağı harcamanın alemi yok diyor. Tamam Microsoft haklı olabilir ama şey konusunda hani her hafta bu Windows Phone'dan bir şey gidiyor. Bu zinciri böyle devam ettirmek bu salakça bir şey. Yani bir şey daha o zincire bir halka daha eklemek. Ekleme kardeşim
topluca
işte yani kaldırma ha.
Değil mi?
Ya da işte bekle işte şu şey zaten bu da şeyde kalkacak. Güncellemeyle kalkacak. Ne bileyim yani negatif bir elektrik oluşmuş. Daha da üzerine gitmenin pek anlamı yok bence.
Bence de.
Ama bilmiyorum biz yanlış düşünüyoruzdur belki.
Valla satış rakamları pek öyle demiyor.
Dipte şimdiye kadar olduğu en düşük noktada diye haber geldi bu hafta.
Evet.
Bilemiyorum artık ne düşünüyorlar. Nasıl bir çözüm sunacaklar.
Opera sayesinde reklam engelleme özelliği gelmiş ama bak.
Evet bir şey geldi Windows Phone'a o ama Microsoft'tan değil. Opera'dan. Opera Windows Phone'da Firefox falan yok. Microsoft'un tarayıcısını sevmiyorsan alternatifin Opera. O Max Tone'u falan saymıyorum çünkü o içinde zaten Internet Explorer kullanıyor. Opera hakikaten bir tarayıcı alternatifiydi. Onun işte reklam engelleme sistemini de aktiflemişler Windows Phone'da. İstersen artık var. Reklamları orada da engelliyorsun.
Belli çünkü zaten azalan reklam gelirlerimiz bir şeyler olduğunu gösteriyor. Hani hep bu engelleme sistemlerinin her hafta haberini yapıyoruz.
Ama sondan dolayı yok, şey yok. Etkilenmez.
Tabii ama
etkilenmez
her hafta bir haber yapıyoruz. Bu şu da engelliyor, bu da engelliyor haberini.
Olacak. olacak. Büyük bir değişim yaşanıyor.
Evet.
Daha da başlamadı bile o asıl fırtına.
Evet. 27 milyon spam Facebook'tan yollayan bir hacker varmış. 27 milyon spam mesaj yollamış.
Hacker denmez ya bu.
Yani işte.
Spamcı.
Spamcı evet. 30 ayla cezalandırılmış, hapse atılıyormuş.
Spam kralı deniyor buna.
Evet, 310 bin dolarla para cezasına çarptırılmış.
Ya bu adamın ilk şeyi değil, geçmişte de spam fax gönderiyormuş. Ta 90'lı yıllardan beri yapıyormuş bu adam bu işi.
Tabii.
MySpace ve Facebook'tan 2007 ve 2009'da ard arda dava edilmiş. 1 milyar dolar cezaya çarptırılmış. Ödeyememiş tabii. Ama ilk defa bu son dava sonucunda hapis yatma cezası almış. 2,5 yıl falan hapis yatacak. Yani 500 bin Facebook kullanıcısının işte bir şekil yönlendirmelerle bilmem neyle falan arkadaşlarına ve işte login yetkilerine falan erişmiş.
İşte. Bu işi yapan adamlar hep yapıyor. Yani adamın hayatı bu. İşte bak, bilgisayar yokken de faks da yapıyormuş.
Evet.
Hiç şaşırtıcı değil. Bu 417 dolandırıcılığı ya da işte Nijerya dolandırıcılığı denen şey var ya. Hmm. Biz Nijerya'dan abi sana süper para getireceğiz.
Evet, evet.
O olay 1800'lü yıllarda da varmış. Mektupla yapıyormuş adam. O zaman da mektupla yapıyormuş. Sonra faks da yapılmış. Birebir kanlı canlı şekilde yapılanı var. Gelip senin ofisine gelip direkt şey yapıyor, abi biz Nijerya'dan para getireceğiz bilmem ne diye birebir yapıyor. Canlısını yapıyor. Böyle. Hani internet sadece yeni bir sayfa o kitapta onlar için.
Bu hafta yine böyle çok paylaşılan haberlerden biri. Akıllı robotun kapıyı açık unutulunca laboratuvardan kaçması haberi Rusya'da.
Firar etmiş.
Yani işte, yersen diyeyim. Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi elimde tabii hani uyduruk bir şey olduğu için elimde bir bookmark'ı belgesi falan yok. Ama ben 10 sene önce aynı haberi okudum.
Hmm.
Yapay zekaya sahip robot laboratuvardan kaçtı haberini. Ben belki 10 sene, belki daha fazla önce okuduğumu çok net hatırlıyorum. Ha, ama dediğim gibi hani bir şu anda bir bookmark'ını falan veremeyeceğim. Artı interneti de bu haberin linkleri bastığı için hiçbir zaman da bulamayacağım.
Ya viral haber olabilir bu zaten.
Öyle canım, o firmanın şeyi.
Yok, Promobot dediği zaten hani insan ilişkileri üzerine. Zaten robota bakıyorsun baya böyle hani sana yardım edecek asistan evet. tarzında bir şey. Hani yapay zekası falan dedikleri de işte gittiği zaman duvarlara çarpmayıp geri çekiyormuş. Kadar, engelleri şu, aşıyormuş.
Süpürge.
He, evet, evet.
Ünlü bir süpürge var ya yerde dolaşan.
Humbot.
Pardon?
Yok ya, Rumba mıydı?
Rumba. O kadar. Hani o kadar bir zeka. Zaten hani Rumba'yı da şimdi burada çalıştırsak, kapıyı açık bıraksak o çarpa çarpa eninde sonunda kapıdan çıkacak.
Evet,
ne oldu? Teknoseyir'den kaçtı. Akıllı süpürge dayanamadı. Teknoseyir'den kendini dışarı attı.
Biz de yapalım.
Yalan da değil işte.
Asansöre binsin bizimki.
Evet. Kapısını açık bırak, biner.
Hı-hı.
Biner. Ne oldu? Asansöre bindi. Teknoseyir'den canını zor kurtardı.
Evet.
İşte haber. Bu da öyle bir şey yani kapıyı açık bırakmışlardır. En de sonunda oradan zaten çıkmış, pili bitmiş habere göre.
Evet, öyle yakalanmış bile. Yakalanmış diyorlar sanki. Alet koşuyor gidiyor.
Bir de biliyorsunuz bu hafta Çorum haberi vardı. Dünyanın merkezi Anadolu Ajansı bir haber yaptı. Google ilan etti diye.
Evet.
Google'da birisi işaret koymuş. Konya'ya Çorum'u merkez yapmış. Onu da Anadolu Ajansı gerçek zannedip.
Aynı Wikipedia'ya bir şey açmak, sayfa açmak gibi. Hmm. Adam öyle bir bookmark yapmış. Onda sorun yok. Yani adam yapacak. Muziplik diyelim. İşte nasıl
tabii canım.
Ne dersen. Yani. Ne isim koyarsan. Ama onu tutup da haber yapan da asıl.
Tabii.
Kabahat. Hani onu daha çok bir araştırmak lazım.
Kütle çekimsel dalgalar ikinci kez ölçülmüş. Hayırlı olsun Hamdi.
Evet. Vatana, millete, insanlığa. Murat, kütle çekimsel dalgaların ne olduğunu falan hani ayrıntıya girmeyeceğim. Bunun için ayrı program çektik.
Evet.
Biliyorsun orayı izlesin merak edenler. O programda ilk defa yakalanmıştı işte ne denir ölçen alete. Şimdi ondan 3 ay sonra falan. Hatta arada bir tane daha almış ama ondan %100 emin değiller. Ama Aralık 26 Aralık'ta elde ettikleri veriden eminler. Gene iki kara delik birbirlerine çarpışırken oluşturdukları bir dalga bu. Birincinden sonra ikincinin de gelmesi, hani birinciden zaten çok emindi herkes ama ikincinin de gelmesi bunun artık bir hale yola girdiğini, zaten yılda da 5-6 tane falan olabilir diye bekliyorlardı. Hmm. Bu da ikinci olmuş oldu.
İyi. SpaceX son iniş denemesinde başarısız olmuş. Habire indiriyorlardı evet, onlara.
Artık başarılı olduklarının haberini yapmıyorduk Murat. Evet. Çünkü ard arda 3 kere başarılı oldular. Sanırım 4.'üydü bu. Biraz hızlı, aslında gayet de güzel geliyor. Uzaktan şeyini göstermişler. Videosunu falan koydular internete. Yakıtı yetmemiş.
Motorlardan
son anda inerken motorlardan birinde de hafif bir sıkıntı çıkmış herhalde. İnerken biraz böyle bir toz duman oluyor. Hatta canlı yayında onların sunucuları var. Tam emin olamıyorlar ya ne oldu falan. Evet. Ama o kadar şey olmuyor normalde.
Motorların %100 performansta olması gerekiyor. Yani birisi %97 oldu mu gidiyorsun. İşte burada da benzer bir durum oldu.
Ya bu fırlatmada bu arada gönderdiği uydular
onlar
yörüngeye oturdu. Ha. Tekrar yere iniş denemesinden bahsediyoruz. Bu fırlatmada çok yüksek irtifaya çıkması gerekiyordu. Biraz da yakıt falan o yüzden yetmemiş olabilir. Ama dediğim gibi hani 3 kere falan arda arda başarılı oldu. Artık başarısız olunca haber oluyor.
Oyun dünyasına geçelim. Zaten orası E3 ile geçmişti ama biz bir iki tane de hani E3 düşe haber koyduk. Microsoft yeni oyunlarını Steam üzerinden de sunacağını işaret verdi.
Zaten PC'ye geleceğini duyurmuşlar.
Şöyle PC'ye E3'de. Zaten gelecek. E3'de onu duyurdular ama store kendi marketinden geliyordu. Şimdi doğrusunu konuşmak lazım. Bu benim için hiç hoşuma giden bir şey değil yani.
Evet,
değil.
Kimsenin hoşuna giden bir şey değildi. Şimdi burada Microsoft tabii şöyle hani Phil Spencer bu Xbox'ın falan başındaki isim hani bu sözü söyleyen öyle önemsiz bir isim değil. Demiş ki ya bu Steam'in inanılmaz büyümesinin farkındayız. Şey yapacağız. Yani bizim için çok önemli bir kaynak. Biz bu kendi oyunlarımızı Steam'e de koyacağız. Demişler. Bakalım ama hani nasıl olur?
O açıklamada bir detay var Levent abi. Phil Spencer diyor ki Steam'le hem ortak olacağız hem rekabet etmeye devam edeceğiz diyor.
Evet, yani işte bazı alanlarda ortak alıp bazılarında rekabet edeceğiz
diyor. Her oyunu da koymayabilirler sinyali aldım ben.
Şimdi şöyle bir şey var. Steam'e koyacaksın da Microsoft marketine, pazarına koyunca şu avantajın oluyor işte. Hem Xbox'ta hem PC'de oynatacağım diyorsun yeni oyunları artık. Tek lisansla hani bir satın almayla. Zaten işte o marketleri de birleştirecekler. Zaten bilinen bir şey o. Tabii Steam ayrı bir pazar. Öyle. Yani Steam'deki lisansı bir şekilde o zaman Microsoft Store'da da tanıtmak falan gibi bayağı bir çetrefilli bir şeyler gerekiyor. Bilemiyorum belki de işte iki platformda da ortak o Play Anywhere olmayacak oyunları Steam'e verecekler. Bilmiyorum. Abi. Ben de Steam'de olsun isterim.
Bak benim en büyük derdim ne? Bir sürü platform var aslında. Hepimiz de mecburen kullanıyoruz. Evet. Bir tek Steam'de adam gibi yedekleme var.
Yani.
Kaldırdığın oyunu tekrar kurmak çok kolay. Ya da işte bir yere götürmek yani, başka yere.
Kitaplık falan da hani
evet, daha Steam'de. Güzel. Şimdi Windows'ta nasıl yedekleyeceksin? Sorununun bir cevabı var mı?
Şeyin cevabı yok ki. Kurduğun oyunu
nereye kuruyorsun?
Onu söyleyecektim ben de. Hakikaten ben geçenlerde bir oyun kurdum. Aradım taradım bulamadım. Hayat kayboldu
ya. Ya Windows şeyin program filesinin altında böyle normalde gizli olan hani Explorer, File Explorer'da falan baktığında gözükmeyen Windows Apps falan diye klasörler var. Klasörü görsen de içinde çalışamıyorsun, sokmuyor seni.
Evet, çok sistem hani, haklarına sahip falan olman gerekiyor.
Kafayı takarsan tamam o kilitleri falan hepsinden açmanın yolu var da büyük iş öyle bir yerlere gidiyor dosyalar.
Ya.
Ben şu bilgisayara Forza 6 Apex'i kurdum. Nereye kuruldu? Hiçbir fikrim yok. Hani öyle bir yerlere gitti de kurdu. Ama tabii bunlar bizim hoşumuza giden şeyler değil. Tamam bu tablet telefon mantığı. Kurdum, oynadım, kaldırdım. Tamam hani hiçbir telefon kullanıcısı o dosyaların hangi klasöre gittiğiyle ilgilenmez. O veya işlere meraklı olan bir iki kişi dışında.
Kaldırdığın zaman geride dosya kaldı mı falan bakmaz. Ben mesela kaldırdığım bazen gidip klasörlerini de sildiğim oluyor yani bilgisayarda.
Şimdi o bilgisayara dediğim gibi Forza 6 Apex'i kurdum. Güncellendi mi? Şu anda hangi sürümde? Bilmiyorum. Bulamıyorum. Steam'de falan tabii ki bu işler daha rahat.
Öyle.
Ha, ama şu var belki de işte o Windows'un uygulama pazarı da tabii ki hayatımızdan gitmeyecek.
Evet.
Belki o bu bahaneyle o da gelişir.
Belki.
Daha esnek olur.
Evet.
Göreceğiz.
Battlefield'da indirim var.
Evet, Battlefield serisinde şu anda 5 dolar civarında geziyor.
5 dolar, fiyatlar. 5 euro. Evet.
Çeşitli platformlarda.
4'ü almayan varsa alsın, bence geçerli hala bu oyun. Çünkü daha sonra
çıkan... 3 hala geçerli. Murat. 3 oynuyor herkes.
Tabii onu bedava dağıttılar.
Ama mesela çünkü bak şöyle bir şey yapmışlar. Xbox'ta Gold üyelere şu anda 5 dolar.
Anladım.
Hani zaten 5 dolar bu oyun. Hani indirimde. Ama orada öyle bir ek şey çakmışlar üzerine.
Yalnız multiplayer oynayacağın için zaten gerekecek. Yani evet.
Ama belki de single oynardım. Yani bunu böyle single bir Gold'a özel o indirimi yapmaları Xbox'ta garip olmuş. Ama hani tabii ki şimdi bütün ilgi Battlefield 1 üzerine yoğunlaştı.
Çıkana kadar
artık işte. 4 gözden, burada Hardline'da indirimleri dahil. Onlar zaten Hardline hiçbir zaman göze girmemişti.
Evet.
Bunlar belli ki gözden çıkarıldı.
Sen izledin mi şeyi? Biri? Demosunu, introsunu?
O yayınlanan videolara baktım.
Ne diyorsun?
Yani benim ilgimi çekmiyor bu oyun. Hmm. Tamam, hani görsellik falan inanılmaz. Zaten E3'te gösterilen bütün oyunlarda inanılmaz bir görsel acayip gelişme geldi. Var. Hakikaten Next Gen şimdi geldi.
Hı hı.
Ama yani oyun Birinci Dünya Savaşı benim ilgimi çekmiyor açıkçası. Çünkü silahlar falan, hani uçaklar uçurtmadan hallice uçaklar, zeplin falan, yani at benim ilgimi çekmiyor. M249 istiyorum. Ve benim silahım bu.
İşte 4 oynayacaksın.
Heh, şey mermi, aşırı miktarda mermi sıktıkça sıkacaksın. Yani benim oynama tarzım o. Ha, tek atıyorum vuruyorum şeklinde oynamayı sevene cazip şey olabilir, hani ya da bilmiyorum, hani tarihsel boyutunu sevene.
Şey var tabii orada, bir Osmanlı İmparatorluğu boyutu var. Var oyunda sonuçta.
Var da Almanlar yenilince...
Sen de otomatikman başka sunucudasın.
Sayılıyorsun hani. Öyle olmasın, bize hep öyle anlatmışlardı ya, öyle olmasın. Bilemiyorum tabii, bir yandan da şu var. Hani bu adamlar da bu kaçıncı oyun? Hani... meraklı ediyorum yani, bundan nasıl bir oyun çıkartacaklar, belki de deha konuşacak, muhteşem bir şey çıkacak.
Belki niye?
Tabii. Hani tabii ki çıktığı zaman bir bakarız.
Ya hatalı arızalı çıkmasın da.
En büyük dert gibi olmasın da.
Artık herhalde öğrenmişlerdir canım o kadar.
Hardline'da sorun olmadı bildiğim kadarıyla.
Yok, Hardline iyi çıktı.
Çünkü onlar 4'te yaşanan rezilliklerden sonra bir böyle hani kapandılar.
Evet, düzelttiler.
Ve çözdüler.
Çözdüler.
O sıkıntıları çözdüler. Hardline o network sorunlarıyla muhatap etmedi kimseyi.
Evet.
Gerçi kimse oynamadığı için mi?
Yani bilmiyorum da.
Hardline'ın hırsız polis şeyi tutmadı.
Tutmadı.
Ortada.
Evet.
Bakalım, ha bir yandan da şu var tabii. Hani Battlefield 1 bu değişik bir şey getiriyor. 3 ile 4 ikisi de işte günümüzdü. Hani pek bir şey yoktu. Değişik bir şey yoktu. İkinci Dünya Savaşı'ndan herkesin çok sıkıldığını tahmin ediyorum.
Yani evet.
Onlar da ona tekrar dönmediler. Hiç yapılmamış bir şey Birinci Dünya Savaşı.
Çok az işlenmiş bir konu. Ha,
o yüzden belki de şaşırtırlar
ama
bizi.
Ama iyi haber şu oldu yani tabii. Oyunda bir ya bu böyle fantastik bir şey mi olacak riski vardı.
Evet.
O yokmuş. Onu öğrendik.
Evet, normal dünyada geçiyor.
Evet, evet.
Öyle alternatif.
Ama yani bir sonraki falan Battlefield diye falan, hani gene değişim aradıkları zaman bir fantastik bir şeylere kayacaklar belki de.
Olabilir.
Veya daha geçmişe gidip iyice kılıç kalkana girişecekler.
Heh, o da bak, olabilir. O hiç düşünmemiştim, olabilir. İkinci Dünya Savaşı her zaman ellerinin altında bir joker. Onu çıkartabilirler. Her sene, iki senede bir Battlefield da çıkmasın ya. Bilmiyorum. Evet. Ama hani bu E3 tabii o kadar çok oyun duyuruldu ya da sergilendi ki
ya, boğulduk.
Hani bir tanesiyle ilgilenmiyorsan da 100 tane sana seslenen oyun var.
Abi daha kötüsü şu, bu sene çıkacak oyunların neredeyse tamamı Ekim ayında çıkıyor.
Evet.
Yani evet. Nasıl olacak ben bilmiyorum.
Ya oyuncular için bu E3 çok güzel bir E3'tü.
Kesinlikle.
Çünkü şöyle bir durum var. İşte Microsoft tartışması yapılır. Microsoft Xbox One'ı kaldırdı, gömdü gibi bir şey bu E3'te. Her oyunu Windows'ta da duyurarak. Ama şöyle bir durum var işte. İki konsolu da satın almak her baba yiğidin harcı değil.
Değil.
Onu hani anneye babaya da
çok zor kabul ettirirsin. Evliysen hanıma çok zor kabul ettirirsin. İkisini de hani PlayStation'ı koydun, bir de yanına Xbox koyacaksın. Ya da tam tersi. Zordur. Tabii ki yapan bir sürü kişi var ama zordur. Şimdi şöyle bir durum oluştu. PlayStation 4 al, bir de güzel PC'n olsun ki büyük ihtimalle zaten var öyle bir PC'n. Hmm. Tamam işte. Xbox dünyası da artık senin en keyfine kalmış. Gears of War'u mu merak ediyorsun? Halo'yu mu merak ediyorsun? Ha, PC'nde işte. Ha, God of War'u mu seviyorsun? O da PlayStation'ında. Öyle bir durum oluştu.
Evet.
Artık iki, hani bir seçim yapmak zorunda kalıyordu çoğu kişi. Şimdi öyle bir seçim yapması gerekmeyecek.
Doğru. Sen kişisel olarak şey ne diyorsun? Microsoft bombayı patlattı. Evet. Yeni konsol.
Her anlamda.
Evet. S'ten bahsetmiyorum. 2017'nin evet. sonunda çıkacak. Modeli de söyledi. Çok güçlü bir...
Yeni Xbox.
Evet.
Vallahi erkenden duyurdular. Bir aceleyle. Ortada henüz bir şey yok.
Yok.
Murat bilemiyorum. Şimdi şöyle hani... Bir seneden fazla var.
Doğru. 1,5 sene değil.
Dolayısıyla hani ya ben alacaktım ama artık almam, beklerim. Vallahi 1 sene, 1,5 sene bekleyeceksin. Hı hı. Peki beklenmez. Hani çoğu kişi beklemez. Ya da anlamlı mı o kadar beklemek? Çünkü yani bu bekleme işine girdin mi sonsuza kadar beklersin. PC'de de böyle. Ne olacak şimdi RX 480? Tabii ki RX 480'i sen satın al, bilgisayarına tak. Akşam internet açacaksın, RX 580'in bilmem nesi sızdı, özellikleri sızdı diye haber okuyacaksın.
Evet.
Bu böyledir. Yani beklersen oynayamadığında, kullanamadığında kalırsın. Ama tabii bir yandan da birazcık Sony'nin de yarattığı baskıyla herhalde bu.
Herhalde.
Böyle bir şey çıkardılar şapkalarından. Kendileri de şu anda şaşkın gözüküyor çünkü... Phil Spencer'ın kendisine soruldu röportajda, ya şimdi hani Xbox almak isteyen ne yapsın diye, adam kurudu kaldı, dondu kaldı. Çünkü hani Xbox One artık alınmaz, seneyi beklesin demesi de çok zor. Artı insanlara bir sene, 1,5 sene bekle demek, zaten adam 1,5 sene oyun oynamak istiyor, bekler mi? Olanı alır. O olan da tabii ki Xbox'tan da umudunu kestiyse ya da yenisi çıkacak falan kızdıysa
PC alır geçer.
PlayStation'ı alır. Bir yandan da duyurdukları bütün oyunları PC'de de duyurdular.
İşte, hiçbir şey kaybetmez.
Hani şu noktadan sonra şu var. Şimdi günümüzde oyuncu arkadaşın bilgisayarı PlayStation 4'ten ya da Xbox One'dan daha zayıf olabilir. Hı-hı. Ekran kartı falan iyi değildir. Ama bir süre sonra işte $200 RX 480 bilmem ne, bir süre sonra PC'nin, ortalama bir PC'nin bile gücü bu konsolları geçecek.
Evet.
O zaman işte alır bir tane de gamepad takar. Xbox oyunlarını PC'sinde oynar.
Evet.
Hiçbir eksiklik hissetmeden. Şey de cebinde, isterse aynı oyunu yani bütün konsol alırsa konsolda da oynayabilecek zaten.
Tabii.
O da cebinde. Ya açıkçası söylenmesi gereken şu. Yani bu saatten sonra Microsoft Xbox'ı nasıl satacak? Ben merak ediyorum.
Hmm.
Ne tamam salonda işte oturmak keyif falan, eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Şimdi o keyfi, konsol keyfini yaşamak için kendi evinde olman gerekiyor. Salonda oturup da öyle televizyonun karşısına geçip eline kumandayı alıp oynayabilmen gerekiyor. Öğrenci durumundaki ailesiyle yaşayan falan gençlerin genelde böyle bir şansı yok. Onların illaki PC demelerinin aslında bir nedeni de o. Çünkü o odasında kapanır, kapıyı da kapatır, sabaha kadar oynar. Hiç evdekiler ders çalışıyor zanneder. Konsolda bunu yapamazsın, salonda. Salonda Muhteşem Süleyman'ı seyrediyorlar anne ya. Baba. Sen nasıl Halo'yu açacaksın? Dolayısıyla hani konsolun böyle bir sıkıntısı var. Ha, bir yandan da işte bunun tersinden bakarsan şöyle bir güzelliği var. Arkadaşların gelmiştir. 5 kişiyi küçücük odana doluşturup da monitörün başına dizmek yerine salona herkes kanepelere oturur. Gamepad'leri alır ellerine, oynarlar.
Evet.
Büyük ekranın karşısında. O da farklı, aynı manzaraya tersten bakış. Fakat işte oyunlar PC'ye çıktı mı, bu söylediğim hani böyle salonda konsol keyfini yapabilecek adam PC başında oturup sabahlayan adamdan daha az. En azından mesela bizim ülkemizde kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum.
Haklısın.
İşte hani ne hiç o klavye, mouse falan o konuya girmiyorum bile. Hı hı. Bakalım yani Murat, şunu merak ediyorum. Microsoft inanılmaz kurnazca, hani bizim şu anda göremediğimiz getirisini, fakat onların bildiği inanılmaz kurnazca bir manevra mı yaptı, yoksa kendi eliyle Xbox'ı gömdü mü geçen evet. hafta? Kendi eliyle yaptığı açıklamalarla, duyurularla Xbox'ı gömdü mü? Bunu ben yorumlayamıyorum. Hı-hı. Açıkça itiraf edeyim. Ben yorumlayamıyorum.
Peki. Sony'de VR şovunu yaptı. Bu arada fiyatını da açıkladı. Alet de geliyor.
Sony daha zaten E3'e sakin, dikkatli yaklaştı.
Evet.
Öyle büyük bir cihaz anlamında bir şey de saklamamıştı zaten. Getirmemişti. Tabii. Microsoft kendini attı ortaya. Sony kenardan seyretti.
Evet.
Sony'nin cebinde şu anda şu avantaj da var. Sony bir cihaz duyurmadı. Microsoft kartlarını açık etti. Ayet ona etti. Göre şimdi kendine konum alabilir.
Evet.
Çok avantajlı bir duruma geldi.
Doğru. Şöyle benim orada Sony'nin lansmanından söyleyeceğim tek şey var. Bizim seninle beraber ya da ayrı ayrı olarak deneyimlediğimiz VR gözlüğü vardı ya.
Evet.
Oyunların ne kadar ilkel gözüktüğünü söylemiştik hepimiz.
Evet.
Burada oyunların grafiklerinin ciddi şekilde VR olmasına rağmen arttığını gördük. Çok yani bayağı bir artış var grafik kalitesinde. Hiç o PlayStation 2.5 grafikleri gitmiş, hakikaten 4'e Next Gen'e yaklaşan grafikler gösterdiler.
Ama bir Ubisoft durumu olmasın.
Tabii bir oyunların çıkışını bekleyeceğiz ama şey falan yani güzel duyurular oldu. Mesela şu anda Battlefront sahipleri bedavaya Star Wars'ta X-Wing paketi alacaklar. VR deneyimi yaşayacaklar bedava. X-Wing uçuracaksın, içindesin kokpitin. Böyle güzel. Bir görev gelecek. Evet, ek bir paket gelecek. Bir sürü VR oyunu tanıttılar. Ama bombasını da son anda Kojima ile patlattı. Sonra Kojima'yı kendine bağlamış. Bir oyun tanıttı tabii ama ne olduğu anlaşılmıyor tam olarak. Sadece zaten o adamın orada gözükmesi yetiyordu.
Evet.
Tam olarak öyle bir şovunu yaptı. Bir de God of War tabii.
Ya God of War tabii bayağı şaşırttı bizi.
Sahallanmış adam.
Öğreten adam ve oğlu oldu. Bilemiyorum hani pek ısınamadım ama tabii izlediğimiz daha bir kırıntı.
Öyle.
Karar vermek için acele etmemek lazım. Değişmiş. Yani
senin aslında şu anda tam tersi. Bağdaştırıyor olman lazım adamla kendini.
Ya açık dünya. Ya bana şey ilginç geldi. Şimdi şu Horizon çok daha etkileyici bir demoydu bence.
Evet.
Fakat bu oyunların hepsinin de Far Cry 3 olması. 2 demiyorum hani 1 demiyorum ama Far Cry 3 de bizim en çok yaşadığımız şu açık dünya, crafting denen bir şeyler evet, yapma, evet. bir şeyler toplama falan. Her oyunun artık şey olmuş, demirbaşı olmuş. God of War'da bile bir crafting falan bir şeyler olacakmış. Ya her oyun birazcık Far Cry 3, birazcık da Don't Starve evet. şeyine dönüştü, haline dönüşmüş.
Yine klasik zombi oyunları bir sürü.
Ama yani dediğim gibi bu E3 oyun severler için iyiydi.
Evet.
Çünkü hani hem Xbox dünyası bütün oyun severlerin önüne açıldı. Hem oyunlar acayip grafik olarak acayip gelişmiş.
Evet, çok.
Yani duyurulan her şeyde bir vay be bu ne ya çekiyorsun. Karakter özellikle modellemeleri müthiş olmuş.
Evet.
Artık şeye bakıyorsun, bu demin söylediğim o Horizon'da, God of War'da oyun içi karakterler normalde render edilerek oyun içine konan filmler kalitesinde.
Öyle.
Falan. Arada o kadar çok oyun duyuruldu ki ya da işte olan daha önce duyurulmuşların şu andaki halleri gösterildi ki bir sürü şey kaçtı arada.
Evet.
Vallahi oyuncular için kötü olan şey şu. O kadar oyunu nasıl alacaksın? Nasıl oynayacaksın? Bedava bile verseler sana hangi birini oynayacaksın?
Evet.
O kadar zamanın var mı? Ekim ayında yandık.
Yandık.
Hard diskte yer bile kalmayacak.
Konsolda bile yer kalmayacak.
Ha, artı tabii bir de bizim ülkemize özel nasıl indireceksin?
Heh, kotalar nasıl yetişecek?
O oyunları nasıl indireceksin?
Aynen öyle. Steam yaz indirimleri haftaya başlıyor.
O da
şey, iyi haber mi kötü haber mi bilemedim.
Kredi kartları dehşet içinde.
Ya alacak bir şey bulamıyorum ben ya.
Ben de bulamıyorum.
Gibi.
Almışım
ben. Her şey alınmış olduğu için.
Evet.
Şey de yok değil mi? En para falan indirim.
En para indirimleri de bitti.
Yok.
Evet.
Onlar da bitti.
Ölücülük bitti.
Ama ya alan şey olan oyunları oyna ya.
Aynen ben de aynı fikirdeyim. Ubisoft 30. yaşı nedeniyle bedava oyun sunuyormuş.
Evet onda Uplay gerekiyor. O şimdi bir sürü kişiyi zaten vazgeçirmek için yeter gerçi.
Ne oyunlar?
Uplay account'u. İşte her hafta bir oyun vereceğiz diyorlar. Prince of Persia'nın eski sürümlerinden biriyle başlamışlar. Başladılar.
Ya dişe dokunur bir şey olması lazım.
Prince of Persia'yı görüyorum.
Valla Ubisoft'un kütüphanesi büyük. Ama ne kadar cömert davranacaklar onu göreceğiz. Şu anda verdikleri oyun bayağı eski bir oyun.
Prince of Persia.
Ama şey değil tabii 1980 model. Yok yok. Prince of Persia değil. Bu güzel bir oyun.
Tabii.
Daha günümüz için yaşlı. İşte böyle her ay, her hafta değil pardon, her ay bir oyun vereceğiz diyorlar. Zaten artık böyle aralığa kadar devam ediyor. Herkes artık bir şeyler veriyor.
Doğru.
Biliyorsun. Gerek şart oldu bu artık. Origin her ay bir oyun veriyor. PSN ve Xbox Live'ın bedava oyun kampanyaları. Sırf bu beleşlerden gitsek yine bitiremeyiz. Ömrümüz yetmez hepsini oynamaya.
Öyle öyle. Valla haberler bu kadar. Önümüzdeki hafta bizim şu bardak maceramız geriden yeniden başlayabilir. Bekliyoruz sevkiyatı. Sağ salim gelirse buraya zaten duyurusunu yapacağız.
Hiç kalmamıştı çünkü
bitti,
değil mi?
Bitti bitti evet şu an bitti.
Yeni parti geliyor.
Yeni parti geliyor hem de yüksek adetle geliyor. Evet.
Kalmayalım kucakta bardaklarla.
Bence kalmaz. Bakalım önümüzdeki hafta o zaman görüşmek üzere diyoruz.
Peki bardaklarla.
Evet.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.